2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Yine bir 2C1'de daha teknoloji ve oyun haberlerini sizlere sunmak için birlikteyiz. Dağdan sonrasını unuttum bir süre.
Yine bir oyun ve teknoloji sunmak için buradayız. Ben de şöyle bir hareket yaptım. İtici olmuş mudur acaba?
Bence oldu.
Bence de.
Hatta Tunan orayı zoomladı. Sen böyle özellikle orada büyütülerek gösterdin abi.
Ben bugün yastıklarlayıp bir konforu biraz arttırmak istedim arkadaşlar.
Yalnız bayağı bir arttırmışsın. Benim de arkamda şey var. Benim yine biraz kötü.
Evet ya, bayağı.
İç yastık bir de bellik.
Biz böyle giderse yani Allah korusun hastaneden sunacağız programı galiba.
Şey var zaten, 2018 iyi geçti programımız bizim şey biliyorsun yani, iyi geçti deyip ağlayarak bitiriyoruz filan.
Evet.
Adam demiş ki evet içinizden geçmiş filan yazmış bir tanesi.
İyiydi
gerçekten, kötü değildi ama ağlamak sevinçten ağlamaydı o. Onu da söyleyelim o tarafta. İlk haberimiz de yine güzel bir haber, yani mutluluk verici bir haber. Türk Telekom fiyatlarda düzenlemeye gitti ve limitsiz internet fiyatları düştü. Onu söyleyebiliriz artık, 4 megabit per second hız sunan limitsiz paketimiz yok. Bu üzücü bir haber. Yani 4 megabit değil mi?
Evet, artık
niye kaldırırsın 4 megabit? Artık yok abi.
Bence çok önemli bir şeydi.
Artık ona fiyat vermemişler. 6 megabiti
mesela
69'dan başlatıyor.
Şöyle bir şey. Çok zamanım var. Tamam mı? Bir şey indirmek istiyorsun. Hemen inmesini istemezsin.
Ölümsüzlüğü keşfetmişsin mesela değil mi?
Mesela diyelim ki film izleyeceksin ama 10 saat zaman geçirmen lazım falan. Şimdi film inecek 2 saniyede. Ondan sonra acıma yasal yollardan tabii. Ondan sonra acıma işte filmi izleyeceksin hemen.
Pardon ya, yasal yollardan nereden indiriyorsun? Netflix'ten indiriyorsun herhalde.
Netflix'ten indiriyorsun.
Ya da iTunes, evet.
Netflix'ten indiriyorsun. Ne oldu? Kendi cevabını kendin verdin gene. 2 saat film izleyeceksin falan gerek yok abi. Onun yerine mesela 4 megabitin olsa 5 saatte indirirsin filmi.
Evet. Bir de bazı programlar var, indirirken izletiyor.
Onu hiç bilmiyorum ben.
O Netflix işte.
Ha, öyle mi? Netflix indirirken izletiyor mu?
Streaming yapıyor abi, o indirmene gerek yok.
Şimdi metroda seyretmek için mesela indiriyorum ya ben.
Tamam, evet ama. Tamam. Evet. 8 megabit internet 80 lira olmuş. 12 megabit internet 85 lira olmuş.
12 yeni çıkmış ama bu arada. 12 yokmuş daha önce.
Evet, o da gerçekten yeni çıkmış. Adam görüyor, detayları seziyor oradan. 16 megabit 89. Yani 12'yi niye araya koydun? Sırf araya fiyatları 10 lira 10 lira şey yapabilmek için araya bir tane hız koymuş. Yani.
Alternatif sağlamışlar.
Evet. Birçok insan gerçi 4 megabit görmüyormuş evinde bile. Hani bunlar var tarifeler ama. Ben yazan insanlara bakıyorum bana. 8 megabit birçok insan için hala lüks. 16
o
mesela mükemmel
mi?
Bir hız, evet.
Öyle mi diyorsun?
Hani biz burada tartışırken 25 megabit'e şey diyoruz ya. Abi kime yeter falan diyoruz ya. Sen ne diyorsun falan diye sinirlenen var yani.
O kadar yani.
Evet, o kadar kötü durum. Ne yazık ki. 24 megabit 99 lira. Yani 100 lira fiyat var. Yine çok yüksek. 35 121 lira. 50 megabit 170 lira. 100 megabit de 230 lira olmuş. 50 ile 100 yani. Benim aslında bu ülkede diyorum ya 50 ile 100... Minimum 50 olsun. 170 lira fiyat ödemen lazım abi.
Yani şimdi mesela diyelim ki ilk köyde sadece Türk Telekom kaldı ve oradan internet almam lazım. Hani diyelim ki öyle bir durum var. Mesela şu an öyle bir durumda değiliz hiçbirimiz. Alternatiflerimiz var elbette ama bir arkadaşımız var mesela Türk Telekom dışında hiçbir yerden sağlayamıyor herhangi bir internet hızı. Ben burada alacak olsam herhalde 24 alırdım ya.
Değil
çünkü
mi?
16 ile 24 arasındaki fark 10 lira ama 24 ile 35 arasındaki fark çok fazla. Yani sanki 24'ün üzerinde almayın derlermiş gibi.
Öyle zaten. Herkes 25 megabite bir odaklandı.
Evet,
nedense
yani.
Burada 24 yazmış. 25 de değil yani. O megabitin tasarrufunu yapıyor.
Biliyorsun o zamana oraya kadar. Yani evet, 24 de değil. 24'e kadar veriyorlarmış genelde.
Vodafone da açıkladı abi. Vodafone da enteresan. Ben bilmiyordum mesela Vodafone'u. Vodafone şey yapabiliyormuş. Kablonet servisi üstünden de servis verebiliyormuş.
Ha, kablonetle mi anlaşmalıymış?
Tabii kablonetle de anlaşmalıymış. Ha. Oradan da 50 megabite kadar internet alabiliyorsun. O enteresan. Mesela evde plus 16 megabit hız 6 ay 60 lira, 18 aylık süreçte de kalan 18 ayda da 75 lira olmuş.
Vodafone da pazara burada hızlı girmek istiyor. Aynı tarife mesela Vodafone'da 70 lira 24 megabit diye konuştum bu tarife.
Evet, 24 megabit mesela ilk 12 ay 70 lira sonra 85 lira. 50 megabit'i söyleyeyim hemen hızlı hızlı gidelim. 129 lira ödüyorsun ilk 12 ay. Sonraki 12 ayda 144 lira ödüyorsun. Pahalı yani 50 megabit gerçekten artık tüm operatörlerde evet. Çok pahalı abi. 100 megabit ilk 12 ay 230 lira. Sonraki aylarda 250 liraya geliyor. Şeyden daha pahalı mesela Türk Telekom'dan daha pahalı 100 megabit'i.
Hmm.
100 megabit Türk Telekom daha ucuz yani bu tarafta.
Orada topa girmek istemiş olabilir yaz.
Fiber'de var. Fiber'de mesela 25 megabiti 104 lira. Abi 25 megabitinden Fiber'de Türk Telekom'dan daha pahalı, nasıl oluyor bu? Yani bak 24 megabiti ilk 12 ay 105 liraya veriyor. Sonra ilk 12 ay 120 liraya veriyor.
Bak benim kaçırdığım detay o. Türk Telekom fiber. Aslında Türk Telekom ki daha ucuz Vodafone'a göre.
Evet.
Fiber ben detayını kaçırmışım. Bak güzel orada bir şey olmuş. Trik olmuş yani.
Mesela
bu fiber aslında.
Fiber 50 megabit hız var. İlk 12 ay 194. Sonra ilk 12 ay 209 lira. 50 megabit kaç lira? Tabii bu da pahalı. Enteresan.
Evet, aslında Vodafone daha
fiber
pahalı.
Fiber üzerinden veriyor.
Vodafone Türk Telekom'a göre daha pahalıymış fiber tarafında yani.
Vodafone'un upload hızlarını bilmiyorum. Upload hızlarını şey söylemiş bazı kullanıcılarımız. İnanılmaz yüksek upload hızları var. Sınır yok demiş
ya,
onda.
Evet, artık kaçıncı seneye geldik? İnsanlar tarifeleri konusunda ya ben bazılarına soruyorum mesela. Hani ilk internet bağlayacağım zaman upload hızınız ne oluyor falan işte. Yani çok önemsiz geliyor hani upload hızı falan. Ama artık bu devirde sadece indirmek işte
yani, değil. Göndermek çok
önemli. Bir
şey
göndermek yani. De çok önemli.
Evet, ben de aynısını düşünüyorum. Kablonet'te de AKN kalktı, AST geldi.
Güzel, o da güzel. O ne?
Abi AST de akıllı sınırsız tarife.
İyice kafam karıştı benim. Akıllı sınırsız tarife mi?
Evet, bu da şöyle bir şey. 19 ile 24 arasında hızını düşürüyorlar. Yani haftanın her günü 19 ile 24 arasında hızını düşüyor. Nasıl oluyor bu da? Mesela 16 megabite kadar internetim var, 5 megabite düşüyor o saatlerde.
Kota bu.
Ya bu günlük acil kullanım kotası bu.
Nasıl böyle bir şey yapabilirler mi?
Abi işte bulmuş adam. Akıllı sınırsız tarif edilmiş.
Ya bir dakika ya, ben bunu şu anda kablonet kullanıcısıysam bunu yaşıyor muyum şu an?
Yok, bunu tarifeye geçersen. Bunların fiyatları oldukça uygun. Mesela 100 megabiti burada 100 liraya veriyor abi.
100 megabiti 100 liraya veriyor.
Aslında bakarsan hani kabul edilebilir gibi duruyor. 100 megabit 25 megabite düşüyor. Bak 25 megabite düşüyor. 25 megabit hala hepsinden ucuz oluyor.
7 ile 12 arasındaki 5 saatlik süre boyunca olmasının sebebi de şey galiba. İşte, Türk Net'le konuştuğumda en yoğun saatler o saatler. O saatlerde bayağı internete yüklenme oluyor normal olarak demişti. Herhalde ondan dolayı o saatlerde düşüyor.
Bana sorarsanız ben kablonet hep suçluyordum. En pahalısı bu. Hani neden daha pahalı satıyorsun? Zaten hazır bir altyapım var, ucuza sat falan filan diye. Şu anda en mantıklısı bu olmuş yukarıdaki fiyatlara baktığımızda. Çünkü bu adam 100 megabiti 25 megabite düşürüyor. En yoğun saatte geri kalan da sınırsız kullanıyorsun. O da 25 megabite kadar demiş. Yani 25 megabit de olmayabilir bu arada.
Evet, o bir şüphe uyandırıcı ama hani varsayalım ki 20-25 arası görebiliyorsun. Aslında 100 megabit yani 100 lirayı.
Hepsinden ucuza geliyor.
Yani 24'e 100 lira vereceğim Türk Telekom'da. Sanıyorum evet. Şu anda veya Vodafone'da 100 megabiti kablonete verip oradan gitmeyi tercih ederim.
Öyle.
Şu 3 alternatif arasında.
Ama var ya yani 19'da 24 dediği saatler benim için düşündüğünde
ölümcül.
Kesinlikle kabul edilemez saatler. Ben zaten evde o saatlerde yaşıyorum.
Ama sıkıntı şu, diğer tarifeler de 100 lira verip 24
evet,
alıyorsun ancak.
Evet, diğer tarifeleri de onu alıyorsun yani.
Problem yani. O. En azından diğer saatlerde 100 almış olurum yani bu kablonetten girdiğim
yani
zaman.
Mesela ne yaptın? Uyurken bıraktın PlayStation, Xbox'ı falan download'a devam etsin.
Buradan ne anlıyoruz bence abi? Ülkece biz buna hazır değilmişiz demek ki. Komple sınırsız yapmaya firmalar, biz, kimse hazır değilmiş. Herkes bir şey uydurmaya çalışıyor şu an.
Abi bir şeyler uydurmaya çalışıyor. Hazır olmadıkları zaten belliydi.
Yani bir daha tescillenmiş oldu. Yani.
Evet, alttaki altyapının durumuyla falan filan ama tescillenmiş oldu. Yani. Şu anda en ideal çözümü de kablonet uydurmuş gibi göründü. Dediğim gibi yani. Çünkü adamın fiyatına baktığımda çok makul duruyor ya 100 megabite kadar hız.
Aynen.
Değil mi? Yani
bunun şeyi de gelir yakında. Ha. Mesela şöyle bir şey gelebilir. Paket düşün abi, bir ay boyunca 100 megabit ama bazı günler biz kısıp açabiliriz. Haftanın 7 günü bize kısıp açma hakkı verin internetiniz. Siz işte 70 liraya verelim bunu diye böyle.
O hani zaman bu herkes ona geçer.
Akıllı sınırsız tarife ona iyice değişmeye
diyoruz.
Başlayabilir
ona
işte.
Ona TürkNet diyoruz abi. Arada kısarım açarım tamam sen haberin olmaz ama veririm hani.
Sabit veririm diyorsun ya.
Sabit ücreti yani orada şey var. Ya bugün en ideal internet çözümü hala TürkNet, Millenium, bir de NetSpeed varmış herhalde. Şu anda en uygun fiyatları bunlar verebiliyorlar.
Evet, ben yani kullanıyorum. Şey hatta şeyi soracaktım sana da. Sen kotalı mı kullanıyordun daha önce? Tabii.
Ha, ben 500 GB kotalı kullanıyorum hala.
Kotasız gibi bir şey mi seninki aslında?
500 GB yani benim gibi adam ne dolduracak?
Benimki mesela 200'dü. Ben oyun oynamasaydım şu oyunu da indiriyorum. Tabii bir oyun artık 50 GB. Bir indiriyorsun bitiyor. İlk kota kalktı ya bu ay. Üf bir çılgınlıklar, bir çılgınlıklar. 20 GB oyun indiriyorum. 2 saniye oynayıp kapatıyorum falan böyle. Hani nasıl şeyini çıkarttım? Direkt 150 GB download ettim falan.
Ben
çok
ne zaman kotayı açtım biliyor musun abi? Şimdi Xbox One'ı kurdum. Dedim ki zamlanacak her şey. Yani o tam doların böyle artacağı, Xbox'ın Live'ına falan para artışı geleceği dönem. Bak Game Pass aldım. Live aldım. EA Access aldım tamam mı?
Paketi yaptım.
Sonra oyunların hepsini download'a bıraktın mı? Hani oynamadığım, görmediğim oyunları falan diye. Kota gitti abi orada. Kota mota kalmadı. Sadece tek şeydi.
Oyun demişken efendim oyun dünyasından da iki tane kısa haber verelim. Bir tanesi Project Cars 3 ile alakalı. Project Cars serisi aslında simülasyon. PC'de özellikle çok sükse yapan bir seriydi.
Evet.
Arkasında çok büyük firmalar yok belki ama Project Cars PC'de simülasyonun olmadığı dönemlerde Forza o zaman PC'ye gelmiyordu. İnsanların doğrudan baktığı bir yarış oyun serisiydi. Yani benim çok yarış oyunlarıyla alakam yok ama gerçekçi yarış oyunu sevenler bilecektir muhakkak. Project Cars 3 de biraz daha tarz değiştirerek gelecek. Bu da abi, enteresan bir karar. Tarz değişikliği de şu olacak abi. Need for Speed Shift. Hatırlayanlar var mıdır Need for Speed Shift'i? Need for Speed serisinin en gerçekçi yarış oyunu diyebiliriz herhalde Shift için. Yani arcade ile simülasyon arasında. Hani parkurdasın, pistte yarışıyorsun. Gerçekçi bir hissiyat var ama Forza'lar kadar, Gran Turismo'lar kadar zor da değil kontrolleri.
Forza'nın Horizon serisi gibi.
Ha, evet, o ayarda diyebiliriz. Shift çıktığı dönemde de sevilen bir seri olmuştu. Biraz daha ona kayacaklarını söylediler. Ya buradan biraz daha simülasyonu bırakıp arcade'de kaçacaklar mı acaba diye düşünmüyor değilim. Onun sebebi şu da olabilir. Project Cars çok ağır. Hani benim simülasyon olarak hakikaten ağır bir seriydi. Ben bir kere oynadım. Ne oluyor lan dedim. Yani gerçekten adapte olması zor. Hani hakikaten fan olman lazım yarış oyundan. Öyle Forza mesela sana kolaylık sağlıyor simülasyon olsa bile.
Arabayı pisi tutamıyorsun
abi. Evet, Project Cars'ta böyle bir şey oluyorsun. Bilmen gerekiyor. Biraz daha öğrenimi kolay, işte yarışması daha kolay bir seriye doğru gidecekler gibi geliyor.
Bir de yani o adamların zaten şu anda söyledikleri bir olay var. Arabalar çok dengesiz. Yani diyor ki dengesiz bir yere ulaştık. Biz çok geniş yapmak istedik. Çok böyle hani gerçekçi olalım. Herkese hitap edelim istedik. Çıtayı yükselttik ama dengesiz oldu oyun. Şimdi biraz daha dengeleyeceğiz diyorlar.
Doğrudur.
Yani böyle bir şey yapmaları lazım. Çünkü şöyle bir olay var gerçekten de. Her otomobil yarışı sever. Aslında usta bir otomobil şoförü değil. Yani usta bir şoför değil abi. Ben pist yarışçısı değilim. Ben... Şimdi sen de belli bir kitleyi sadece o profesyonellere satmayı hedefliyorsun. Amenna. İstediğin kadar simülasyon yap ama bugün en baba simülasyon oyununda bile seçenekleri indiriyorsun.
Evet. Bayağı kolay bir şey
çıkartıyorsun. Yani ride araba gidiyor aslında. Sen de tatmin oluyorsun işte. Aa ne zevk, keyifli
ya, simülasyon denen türün aslında özünde o işi gerçekten yapmak isteyen insanlara hitap etmesi var. O yüzden anlayabiliyorum. Evet. Ama yarış biraz daha şey kalıyor. Sanki o kadar ağır simülasyon herkese hitap etmesi zor olabilir. Mesela uçak simülasyonu olmalı. Çünkü adam zaten o keyfi yaşamak istiyor. Hani o işi yapamazsın kolay kolay. Yarış oyunlarında simülasyon muhakkak olmalı. Ama ayarlanabilme olması çok da önemli. Çünkü Forza mesela yani harbiden simülasyon seven adam bir ayarlıyor. Sen elini alsan kontrolü araba iki senede çarparsın yani.
Ya bir de Forza varken bilmiyorum PC'de artık gerek var mı ya? O kadar zorlaştı ki. Yani eskiden konsola özeldi bunlar. PC'dekiler at koşturuyordu işte. Ama şimdi Assetto Corsa'lar falan vardı. Tamam hala fanatikleri var. Güzeller ama yani daha geniş kitleye hitap eden bir Forza var artık.
Ya şeyi bilmiyorum. Yarış oyunları endüstrisiyle alakalı yorum yapmam çok doğru olmaz. Fanı değilim ama mesela spor oyunlarında da benzer bir sıkıntı var. Adam bir tane spor oyunu alıyor her sene. Ya her sene ya FIFA alıyor ya PES alıyor. Evet. İkinci spor oyununa para ödemiyor. Bitiyor adam için o kadar yani. O yüzden zaten FIFA yükselirken PES'in aşağı düşmesinin sebebi o. PES kötü oyun yapmıyor ki. Ama insanlar FIFA oynadıkça PES daha az satıyor. Dolayısıyla daha az para kazanıyor. Yarış oyunlarında böyle bir mantık bilmiyorum. Yani bir insan bence öyle gibi geliyor bana. Her sene bir yarış oyunu alır. Yani ikinci yarış oyununa geçeyim de oradan devam edeyim der mi emin değilim. Çünkü yarış oyununda bildiğin gibi aslında uzun soluklu bayağı oynayabildiğim
bir
seri.
Uzmanlaşman gereken evet. Bir olay bir de.
Ya ben Gran Turismo zamanından hatırlıyorum PlayStation 1'lerdekilerde. Millet Gran Turismo'ya oturduğu zaman oynardı yani. Bir sene boyunca Gran Turismo kastırırdı
oynardı
yani.
Oynardı gerçekten. Kariyer mariyer yapardı canım, yani. Onlar, hala yapıyorlar gerçi.
Yani Gran Turismo şimdi o kadar tabii esamesi okunmuyor. Çıkmadı daha yeni ürünü ama şimdi Forza'lar var mesela onun yerine diyelim. Şimdi onda da aynı şekilde devam ediyordur büyük ihtimalle bu kültür ya.
Nasıl o seri neden böyle oldu ya? PlayStation 4'te sonlarına doğru son demlerinde geldi yani aslında bir Gran Turismo'yu yeni gördük.
Ya Gran Turismo her zaman iyi oyunlar yapıyor da sıkıntı şu. O adamlar Japonya. Abi Japonların bence kendi içlerinde bir şeyleri var. Yani katı kuralları var. Esnemiyorlar o katı kurallarda. Evet, o biraz olabilir. O seriye zarar veriyor olabilir belki. Yani Forza mesela daha esnek. Forza Horizon çıkıyor mesela. Gran Turismo Sport denedi. Olmadı o kadar yani. Forza Horizon'da mesela arcade'e kaçtı biraz daha. Evet. Forza serisi gitti falan filan. Bir anda böyle ele geçirmeye başladı yavaş yavaş. Bir de iyi oyun yapıyor Forza serisi.
Ya şimdi şöyle
ama
bir
Gran
şey
Turismo
var.
Ama Gran Turismo döndüğü zaman bayağı ses getirecektir.
Mesela Forza Horizon 4'ü oynayanlar ya da demosunu en azından Windows PC'lerinizde Windows 10 marketten indirebiliyorsunuz. Bence indirin bir deneyin. Need for Speed'e falan da gerek kalmadı. Gerçekten özelleştirme desen özelleştirme, açık çevre desen açık dünya, yarış desen
abi,
yarış.
Sıkıntı şu işte söylüyorum. Yani Need for Speed gibi oyunların problemi şu. Need for Speed çok arcade.
Evet.
Şimdi bugün araba kullanamadığın açık dünya oyunu kalmadı ya. Ya tamam ne kadar dandik olsa da Watch Dogs'undan tut kalitesini arıyorsan GTA'sı yani. Need for Speed gibi GTA'da şimdi ben bir modifiye yapıyorsun. Yani Need for Speed ne yapayım diyorsun anladın mı? Hani Need for Speed'in farklı bir formüle geçmesi lazım. Hakikaten şöyle üzerlerine iyi düşünüp o efendimizin efsane olduğu Most Wanted dönemine, orijinal Most Wanted'dan bahsediyorum. Sonrasında çıkandan değil. Dönemine dönmesi için hakikaten iyi çalışması gerekiyor.
Yani birisi kafa yorsa harbiden Most Wanted mesela şeyi çıkarsa, modu çıkarsa Grand Theft Auto'yu. Şu anda en uygun herhalde o kategoride. Şehir desen şehir, araç desen şey araç, var. Modifiye var. Bir tek yarış ve kariyer ekleyecek adam yani.
Onlar da online'da falan yarış da var sonuçta.
Var. Ama yani tabii ki hala da Most Wanted kıvamında. Most Wanted. Ya bu arada Most Wanted 2'nin YouTube'da Redux tarafından modlanmış hallerine bir baksınlar. Redux mod çıkmış ona gördün mü hiç?
Şey PlayStation 2 versiyonunda mı sonradan çıkanlar?
PC abi.
Ya 2004'teki Most Wanted, 2004'teki Most Wanted'dan sonra bir Most Wanted'dan
şey,
çıktı.
Şey pardon, Underground 2'ye. Most Wanted'da değil.
Underground 2'ye diyorsun.
Abi Underground 2'ye bir mod yapmış Redux. 4K çözünürlükte falan. Yani günümüz tabii grafiklerinden hala daha eser yok. Geride kalıyor ama.
Parlaklığı arttırıyorlar, cila atıyorlar falan.
İnanılmaz yine. Hala iyi ya. Ya oyun neden böyle harcanır? 3'ü çıkmadı mesela. Çok garip.
Abi onlar modifiye ile alakalı benim bildiğim kadarıyla şöyle bir sıkıntı yaşadılar. Firmalar, markalar izin vermedi bir dönem galiba. Araçlarımıza modifiye yaptırmanızı istemiyoruz oyunlarda diye böyle bir furya oldu.
Anladım.
Sonra o furya kalktı galiba çünkü bir oyunda gene geldi o durum. Need for Speed'in hangi oyunu hatırlamıyorum. Bir o yakın dönem bir oyunda.
Son dönemkilerin hepsinde var.
İşte yani son 2-3 oyundan birine geldi ve devam etti öyle. Ama ondan biri de şey yakalıyordu. Mesela Underground havası yok ama en son çıkan Need for Speed oyunu da işte mesela tutmadı o kadar.
Evet.
Hikaye eklemeye çalıştılar. Yani şu anda Need for Speed arıyor. Her sene bir şey arıyor. Yani bir şey Korse temel, Underground'ın temeli gibi bir temel yakalayabilse onun üzerine inşa ederek para kazanacaklar da yakalayamadılar.
Bana sorarsan otomobil yarışına açık dünyayı konulu bir şekilde oturtamıyorsun.
Ya oturtursun.
Mesela Forza Horizon'da bir festival var. Dikkat edersen şey konusu yok. Abi sen ajansın içeri sızdın işte yok polislerden. Öyle bir konusu yok
ama işte
abi.
Bunu yaptılar abi daha önce. Most Wanted hem hikayeli de açık dünyaydı. Ve çok da güzel bir oyundu.
Gerçi evet çok kötü değildi.
Yani hikayesi şey değil tabii ajansı falan değil ama yani en azından seni yarış yapmaya sevk eden bir hikayesi vardı. Her karakter çıkıyordu falan böyle bakıyordun. Ulan ben bu herifi yer miyim yemez miyim diye. Yani bayağı ben ilk defa direksiyonla oynamak istediğim bir oyunum o zaman. Arcade olmasına rağmen.
Evet
dandik
ya.
Bir direksiyon alıp onunla oynamıştım böyle. Çok
keyifliydi
güzeldi.
Keyifliydi gerçekten de.
Bir tane daha oyun haberimiz var. O da Call of Duty ile alakalı. 2019'da Call of Duty'nin yeni oyunu gelecek. Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Call of Duty serisinde şöyle bir şey var abiler. Bir sene Infinity Ward geliştiriyor, bir sene Treyarch Games geliştiriyor. Treyarch'tı değil mi? Yanlış söylemedim adamların adını. Bu sene Infinity Ward geliştirecek. Aslında asıl geliştirici gözüyle baktığımız firma Call of Duty için. Yani asıl bu adamlar yapıyor ana oyunları diye baktığımız adamlar. Ne kadar artık öyleler onu tartışırız da. Call of Duty ile alakalı Ghost'la ilgili bir görsel gibi bir şey çıktı. Yani Ghost'la ilgili bir dedikodu çıktı. Hani Call of Duty Ghost 2 mi gelecek diye. Bence Call of Duty serisinin en kötü oyunu bu arada Ghost. Hiç sevmedim ben. Çok fazla insan sevmedi.
Ben
çok
oynamadım açıkçası bir şey söyleyemem.
Ya hikaye olarak çok böyle anlamsız gelen bir hikayeydi. Multiplayer tarafı oynayanlar yorum yapsın onu bilemeyeceğim. Sonradan Ghost 2 geliyor galiba diye muhabbet çıktı. Ardından bir tane editör, Kotaku'dan bir editör, hani yetkili bir abi dedi ki yani arkadaşlar Ghost 2 olmayacaksa şimdiden söyleyeyim dedi. Peki o zaman bu Ghost muhabbetine derken Modern Warfare 2'de Ghost diye bir karakter vardı. Onun öncesini anlatacak. Yani Modern Warfare 2'nin öncesine gidecek bir hikaye mi yapacaklar acaba diye bir dedikodu dolaşıyor şu anda. 2019'da kesin bir Call of Duty gelecek. Ghost 2 olmayacak. Güzel haber bu. Ama gelen hikaye hani Modern Warfare ile alakalı bir hikaye olabilir. Oyuncuların en sevdiği hikaye serilerinden bir tanesi Call of Duty'ye ait.
Şimdi biz internet fiyatlarını konuşurken arkadaşlar hala da 2019'un ilk günlerinde dünyada neler yaşandı bir bakalım isterseniz. Hemen böyle hani şey gibi var. NASA'nın Osiris Rex isimli bir uzay aracı var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ben yeni öğrendim. Ya şöyle bir olay var. Adamlar ilk defa bir insan yapımı uyduyu olabildiğince küçük bir yani rekor kırmışlardı. Bundan önce Japonlar yapmış bir Asturiye'de yörüngesine oturtmuşlardı. Hatırlarsın belki. Hı hı. Haberini yapmıştık. Evet, daha sonra Asturiye'de çakmışlardı. İletişimi kaybetmişlerdi evet. Filan uyduyu. Şimdi de NASA bu rekoru kırmış. Çünkü 1.7 kilometre işte uzunluğa 500 metre genişliğe sahip bir Asturiye'nin yörüngesine oturtmuşlar uyduyu.
Hadi ya.
Uydu artık o Asturiye'nin etrafına dönerek hem toprak örnekleri topluyormuş hem de işte Asturiye'yi inceliyormuş. 2023 yılında da bütün topladığı örnekleri dünyaya getirecekmiş. Bu asteroid hakkında bir hani bilgi edinme sağlayacakmış. Asteroid 2 milyon kilometre uzakta bu arada. Yani buradaki matematik, şimdi hesap, teknoloji düşünsene şimdi. 2 milyon kilometre uzakta bir asteroid var. Daha güneş sisteminin içine girmemiş. Sen buradan bir uydu yolluyorsun. Sonra onun yörüngesine oturtuyorsun onu.
Ulan
falan.
Çok acayip bir şey.
Acayip bir şey gerçekten. Yani matematik, fizik hiçbir şekilde o hesapların kaymaması lazım.
Çok güzel bir şey ya.
Görmediğim bir şey ya. Bak dibinde de değil. Uzaktan komutu vereceksin. Bir de komutla bilmem kaç dakika gecikmeyle gidiyor. Hiçbir şey anında değil yani. Abi, mükemmel ya. Bir şey gerçekten.
Lan biz burada bir tane video çekiyoruz. Güzel video oldu. Alay ediyoruz. Sen o projenin başına duran adamı falan böyle. Hani.
Abi şey düşünsene. Biz burada bir video çekiyoruz. Kimi zaman sesi kayıyor. Kimi zaman görüntü sayma yiyor falan. Böyle şeyler yaşıyorsun.
Daha,
hesapsız kitapsız
daha
işler.
Daha bilimsel olmalıyız. Aynen. Bir sonraki programda biz de uzaya bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne yollayacağız.
Buradan roket yollayacağız. Böyle bir rekora imza atmışlar. Bennu Asteroidi'nin artık yörüngesine dönen insan yapımı bir uydu var. Çin'de ayın karanlık yüzüne indi.
Çin. Tam Çin'in adına yakışır bir şey ya. Evet. Haberin ya, başlığına bak. Donanım haberi değil mi bu?
Donanım haberi. Ama karanlık yüzeyine ilk inen insan aracı oldu bu arada.
Tamam işte diyorum. Tam Çin'e yakışır şeyler.
Değil mi? Yani. Hiç yapılmayacak bir de karanlık yüzeyine.
İşte hani hafif Çin'in içinde gelen bir karanlık varmış gibi hissediyoruz ya biz. Sanki öyle bir şey varmış gibi. Niye onu da bilmiyorum.
Şimdi ayın karanlık yüzü diyoruz ama ayın dünyaya bakmayan yüzü demek daha doğru olur. Yani ters tarafta kalan yüzü. Şimdi buranın en büyük özelliği şu. Buraya abi iletişim sinyali yollayamıyorsun. Çünkü dünyaya bakmıyor. Dünyayı görmeyen bir yüzündesin.
Sektiremiyor musun?
Doğal olarak da uzayda öyle sekme mekme yok. Dalgayı göndereyim bir şekilde kapar. Adamlar önce bir uydu yollamışlar.
Bilim insanı gözümden düştü şu anda. Bilim insanları şu anda gözümden düştü.
Sektirecek oradan bir yıldız daha sektirip. Abi ilk önce bir uydu yolluyor adamlar. Uyduyu işte dünya ile ay arasında tam onun arka tarafını görecek şekilde konumlandırıyorlar. İletişim onunla sağlıyorlar.
Ben aynısını dedim az önce. Ben dedim sektirmekten kastım o. Koy abi oraya bir şey işte.
İşte koymuş adam. Tamam, sektirme derken.
Bilim insanı olacak kapasiten varmış abi.
Evet, aşağı yukarı tutturdun aslında. Sektirimi o şekilde yapıyorlarmış ve iletişimi sağlıyorlarmış. Şimdi oradan örnekler toplayacakmış. Bu arada ilk konuşu gerçekleştirdiler. Daha sonra da bir araştırma aracı indi. Ay Tanrıçası isminde. O Ay Tanrıçası isimli araçtı işte. Orada araştırmalar yapacak. Bazı yorumlar vardı. Neden Amerika'nın indiği yere inip de indiler mi inmediler mi ispatlama gereği duymadılar diye.
Ne uğraşacak şimdi abi?
Arkadaşlar bakın. İndiklerini biliyorlar ki gidip bir daha çekip Amerikan bayrağı göstermek istemiyorlar adamlar. Yani şimdi oraya inmedikleri kanıtlansaydı
çoktan
Rusya, Çin göstermişti gani gani. Bakın burada bir bayrak yok. İnmediler. Hani bunlar bağırıyordu. Böyle internet sitelerinde işte bilmem ne Ork'ta gördüğün haberlerle ya da forumlarda yazan birkaç insanın dediği gibi Amerika inmedi falan olayı tamamen geyik. Çünkü düşünsene sen Rusya'sın. Rakibin indim diyor. İnmediğini kanıtlamaz mısın abi inmedilerse?
Ne uğraşacağım abi? Bana ne? Kendi işime gücüme bakıyor.
Adam ya. Kendi işine gücüne bakıyor yani. Bir de bunlarla uğraşmıyor.
Geçerken bakmıştır, görmüştür Amerikan bayrağını. İnmişler lan demiş. Ha,
sıkıntı
yani.
Yaşamış. Bir de tabii şimdi şey bilmiyoruz abi. Ay dediğimiz şey de büyük.
Tabii gidene. Kaç günde gidiyorsun mesela yani, oradan oraya doğru. Oraya bir de şey biliyorsun hani yer çekimi falan. Bilimsel konuşurum ben biliyorsun. 6'da 1'di galiba. Burada 100 sen orada 20 çekiyordun gibi bir şey. Yani o daha da yavaş gidersin öyle olunca. Yani çok bilimsel mi oldu?
Bayağı sıkıntı yaşadık biz. Evet, bayağı rezil bir program olacağız. Bilim programı
olarak. Benim aklıma şey geliyor ya. Şey komik olmaz mıydı? Bunlar taş falan topluyor ya. Hani... Hep ben bildim bile bunlar bir taş topluyor, örnek topluyor. Yani bir örnek falan. Bunlar acaba ne yapıyorlar o örnekleri?
Abi şimdi şöyle örneklere bakıyorlar. Bir yaşamın nasıl oluştuğuna dair izler.
Ya bıraksınlar abi ayak bacak bunlar ben biliyorum ya. Sırf bize hava yapmak için biz normal insanlara, bilim olmayan insanlara taş topluyoruz. Ne yapalım bu taşları diye böyle bahçeye falan attıklarına eminim yani ben bunu.
Bak orada asıl olay şu. Şimdi karanlık yüzeye inip, karanlık diyorum ters tarafı inip işte araştırma yapıyor ya. Hı hı. Orada abi madenleri bulacak bunlar. Sana söylemeyecekler de taş getirdik diyecek. Yani oradan adam şey düşüyor. Mesela adamlar asteroidleri niye araştırmak istiyorlar? Evet hani yaşamı nasıl oluştu? Başka canlılar var mı? Bunlar nereden geliyor? İzler taşıyor mu organik falan onu araştırıyor ama işte titanyum falan gibi.
Enerji kaynakları
evet, uranyum gibi dünyada az bulunan şeyleri orada bulursam diyor adam. O hani asteroidi bir ara biliyorsun haberini yaptık. Asteroidi nasıl alır da dünyaya yaklaştırırız, maden şeklinde kullanırız diye Google'un falan projeleri var.
Abi zaten bilim insanları insanlık için olduğu kadar da ekonomi için de çalışıyorlar.
Yani yine ama insanlık. İkisi, ekonomi de insanlık oluyor.
Sonuçta öyle canım. Kaynak yaratıyor.
Yani şimdi Türkiye'nin orada. Bilim insanları bir asteroidi dünyaya doğru çekip üstündeki titanyumu falan emmeyi başarsalar bu bize de yarayacak günün sonunda. Gerçi tabii nasıl yarıyor? Yarar değil mi?
Bilmiyorum.
Yani şimdi şöyle bir yarar oluyor. Sen bakıyorsun böyle kişi başı gelir işte 100 bin dolar oldu diyorsun. Cebine bakıyorsun yok. Birisinin evet.
Benim 100 binimi kim aldı diye değil mi?
Öyle bir durum var. Şimdi son haberimizi de verelim bu Çin ve Amerika ile ilgili. Amerika ve Çin arasındaki ticari savaşları Bill Gates'i üzmüş. Çünkü Bill Gates'in yeni bir nükleer enerji reaktörü projesi varmış. Çin'de kurulması planlanıyormuş. İlk denemeleri Çin'de yapacaklarmış. Bu da zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duymayan, hatta nükleer santrallerde kullanılmış uranyum çubuklarını dahi kullanabilen yeni bir nükleer santral tipi. Hatta ömürlerini şöyle söylüyorlar. Bu nükleer santraller bir kere kurulduktan sonra 40-50 yıl bir daha doldurmaya gerek duymuyormuşsun. Ve inanılmaz çevreye yararlı. Hatta eski artıkları da kullandıkları için hani müthiş bir şey diyorlar. Geri dönüşüm açısından inanılmaz büyük katkı sağlayacak. Bütün enerji sorununu çözecek yeni nükleer santral standardı olarak geçiyor.
Neden Çin?
TerraPower bilmiyorum. Herhalde Çin onlara hükümeti de destek veriyordu. Hmm. Hani nükleer güç sonuçta onlara bir şeyler sağlayacak. Yani uranyum yani çubuğunu her yerde bulamıyorsun herhalde.
Böyle şeyler Amerika hani der ya. Amerika bu konularda önce olmak isteyen bir ülke ya. Bill Gates de Amerikan vatandaşı ya.
Ama hani... Çin demiş ki bak burada çalışacaksın. Buradaki katkı yani sana sağladığımız katkılardan sonra sen bunu askeri amaçlı kullanamazsın. Bu teknolojileri kabul etmemişler abi. Demek ki adamların amacı da başka.
Ya işte onu diyorum hani burada bir çocuk kandırır gibi Bill Gates'in Çin'e gidip ya ben size bir nükleer kuracağım ama şey yapmayın yani Amerika'yı kurmak istemiyorum. Ben Trump'ı yani, sevmiyorum diyecek hali yok yani.
İşin komik yani tarafında da şöyle bir şey var. Yani insanlara yararlı bir şey geliştiriyorum diyorsun. Adam diyor ki askeri amaçlı kullanma. O zaman ben
ha yok o zaman.
ben o zaman istemiyorum falan filan diye şey yapabilirsin. Yani daha güvenli ve ucuz nükleer santral kuracaklar. 1 milyar dolara mal olacakmış. ilk kurulacak bu yeni nesil reaktörün. Şu ana kadar kurulmamış bu teknolojiyi kullanan gezgin dalga reaktörü diye geçiyor. Hı hı. Henüz bir reaktör yok ama TerraPower'ın buna en yakın şirket olduğu konuşuluyor. Füzyon enerjisi gibi bu da çok çevreci bir enerji olarak geçiyor. Şimdi ise güzel taraf Türkiye ve Araplar heveslilermiş. Gel biz de yap diyorlarmış. Yani şimdi düşünsene Türkiye'de böyle bir reaktör hayata geçirirse, parayı Bill Gates ödese.
Ben şeyi anlamadım. Güzel bir şey. Ama güzel bir şeyse Çin niye istemedi?
Niye Amerika'da kurmuyorlar
bile? Niye Amerika'da kurulmuyor?
Demek ki var
Amerika
bir
niye istemiyor da bize
ben de kalır. Çözemedim yani.
Ben bir işkillendim. Bakın bilim insanıyız. Bilim insanı değiliz. Bu konularda da gerçi bir yetkinliğimiz yok. Herhangi bir konuda yetkinliğimiz yok zaten. O yüzden ben bu konuyu kapatıyorum.
Yani şimdi Bill Gates'in dünyanın en zengin adamlarından birisi. Amerikan vatandaşısın. Ve Amerika'da değil Çin'de veya Türkiye Araplarda bu şeyi test etmeye çalışıyorsun.
Benim bir yöntemim var. Bu tarz konularda hani bir çıkarım yapmanın tehlikeli olduğu konularda ama böyle kafanda da böyle karıncaların kaldığı konularda şöyle diyorsun abi videolarda. Bunu arkadaşlar siz duymamış gibi yapın. Bak şimdi bak yapıyorum örneğini. Abi konuşursam sıkıntı çıkar. Ben konuşmayayım. Konuşursam sıkıntı çıkar. Bu arada bir şeyin... ama bildiklerimi söylesem olur yani.
Abi bir şeyin altını çizeyim. Amerika'da yapmaması nedenlerinden bir tanesi de şu olabilir. Amerika'da arkadaşlar bir inşaatı bitirmek, başlamak, onu projelendirmek inanılmaz zorken nükleer santraller imkansıza yakın. Hani yapmaya başlamak ve bitirmek.
Oysa biz de yapar 2 dakikada ya. Ya gel bize bilgisayar sıkıntı yok yani.
Amerika'da çünkü her şey kitabına, kanuna göre olacak derdin abi, yüzünden Toshiba Amerika'da yapmaya başladı ve bitiremediği bir nükleer santral yüzünden battı, fabrikaları sattı.
Ama şimdi bak orada şöyle bir fark var. Dediğin çok doğru. Evet, onu konuştuk daha önce zaten bu mevzuyu. Ama bu adam yapacağı şey dünyada bir ilk.
Yani bilimsel Amerika'da bir araştırma.
2 dakika bir yani tamam zor bir şey ama Amerika zaten şey demiyor ki hani uyuzluk çıkarmak için değil prosedür uygulaması için uğraşıyor evet. Yani. Bunu bir taslak da savunma sanayiyle belki de oranın işte artık Bilim ve Çalışma Bakanlığı neyse onunla belki bir iş istişare haline halledebilirlerdi aslında onu yani.
Ya abi,
bence dert o değil yani.
Bilgesi de buradan sesleniyorum. Abi kötü niyetin varsa uzak dur ya.
Abi bizi kandırmayın ne
başka
olur
ya. Başka yere doğru git şöyle doğru falan gel. Biz de uzak dur.
Ülkece zaten dur daha toparlanıyoruz. Nintendo. Evet. Bir Nintendo haberiyle karşınızdayım. Savunma sanayilerden, nükleerden sonra geldik Nintendo'ya.
Yine Japonlar.
Yine Japonlara. Nintendo 2018'de enteresan bir ses. Normalde Nintendo biz işte konsol yaparlar. İşte Switch yaparlar, oyun yaparlar. Yani böyle daha ev konsolları, daha böyle el konsolları falan. Ama mobil pazarda da Nintendo'nun bir payı var. Mobil pazardan Nintendo $350 milyon kazanmış 2018'de. Bunların en önemlisi Fire Emblem Heroes isimli bir oyun. Şimdi bu oyun ülkemizde çok bilinen bir oyun değil. Dünyada popüler olan bir oyun ama Asya'da baya baya popüler olan bir oyun. Sırf bu oyundan 200-250 milyon arası bir kar elde etmiş. Bizde en çok bilinen oyunu Super Mario Run olabilir belki yani marka olarak. O mesela hani kazandı 50 milyon bile olmamış. 5-10 milyon arasında kalmış ki normal. Yani Super Mario olmasına rağmen ben oynadım oyunu mesela. Hiç ittirmediler oyunu. Yani hiç böyle bir işte Super Mario Run geldi ooo uçun kaçın falan demediler.
Para verip alman gerekiyordu ya free to play değildi.
Evet o büyük sıkıntıymış. Evet. Bir bölüm oynuyordun sonra para istiyordun.
10 dolar kendisi istiyordu bir de daha o zaman için. Ya şimdi Mario 60 için... liraya yakın para vermek istemiyorsun yani
ya
mobilde.
Tabii canım ya bir de hani Mario çok alternatif de olan bir oyun. Yani çok fazla yerde Mario'da oynayabiliyorsun yani. Hani buraya özel neden oynamak istiyorsun?
Ya bana sorarsan ayrı. Cep telefonu için eğlenceliydi ama 60 lira verecek bir oyun değildi. Evet.
Öyle 10 dolar bile fazla bana sorarsan da yani. O tabii en çok para kazandıran Fire Emblem Heroes olmuş. Pokemon Go falan yok mu diye soruyorsanız ya Pokemon Go'dan da Nintendo para kazanmıştır büyük ihtimalle. Ama şöyle bir şey var. Gerçi Pokemon Go'nun haklarını Nintendo'da biliyorum. Pokemon Go'yu yapan başka bir firma. Yani direkt Nintendo'nun kendi evet yaptığı bir oyun değil. Onlar zaten 350'nin herhalde 3-4 katını kazanmışlardı. Onlarla ilgili haberler çünkü çılgındı. İşte 3 ayda 1 milyar dolar kazandılar
Japonya'da
falan.
Japonya'da hala oynayan adamlar var bu arada Pokemon Go'yu. Hani bizde her ne kadar bitse de o fanatiklik.
Bayağı bir yerde. Ben arkadaşlarla konuşurken çok enteresan geliyor. Pokemon Go için benim bizzat arkadaşlarım yani işte gitmeyecekleri yerlere gidiyorlardı. Kadıköy'e gidiyorlardı, bir yere gidiyorlardı, Cahit'e gidiyorlardı, gidiyorlardı. Onu dedim hani niye yani... Hiçbir muhabbet yok. 3 kişi telefonla gidiyor. Böyle. Aa şurada şey çıktı. Burada birkaç çıktı. Yani
ya ben birkaçıyla
evrilmiş
konuştum.
Bir online oyunda. Yani normalde online'da evde oynarsa evet, evrilmiş haliydi. Enteresandı yani.
Ya orada insanlar şunu söylediler. Bir, eğlenceli. Hani geziyorum. En azından gezmeye nedenimiz oldu. Hani dışarı çıkmaya. İki de hani işte sosyal aktivite oluyor. Topluyorum. En azından hani oyun oynamış oluyorum diyorlardı. Sadece orada şey sıkıntısı vardı. İnsanlar orada bezdiren. Topladığım Pokemon'ların hiçbir alta yaramaması. Yani... Sonra onlar arkadaşında böyle bir ringde şey yap falan.
Bekledikleri gelişim gelmedi.
Gelmedi evet.
Oyuna büyük ihtimalle. Ben neden şaşırıyorum biliyor musun? O kadar oyun oynayan bir insanım. Bak o kadar oyun oynayan bir insanım. Hiçbir oyun bende böyle bir etki bırakmadı. Yani hayatım boyunca hiçbir oyun bende böyle bir etki bırakmadı ve bu etki altına giren gördüğüm insanlar, bak bu FIFA için de geçerli. FIFA'nın da hastaları var. Adam evden, bizim ofiste var mesela 3-4 kişi. Delireceksiniz oğlum diyorum ya. Oynamıyorlar oyunu. Ultimate Team'de kadro diziyorlar tüm gün. Yani oradan o kartı çeksek buradan. Onu diyorum, oynamıyorsun bile. Hani abi oynarken bu kadar eğlenceli olmuyor zaten diyor adam yani bana. Hani oynasan anlayacağım lan, oynamıyorsun ya. Ben bak kaç yıldır oynuyorum. Kaç yıldır kendim bildim bile oyun oynuyorum. Daha bir tane oyuna ve manyakçasına böyle takılmadım ya.
Abi bizim bir ekip vardı.
O yüzden şaşırıyorum, anlayamıyorum yani.
Benim lise döneminde Sensible Soccer vardı. Oturduk böyle çok arkaya. Abi şu adamı transfer ettim şuradan falan. Sensible Soccer'ı transfer edebiliyordun. Tabii. Ve orada şöyleydi yani, top kontrolü inanılmaz zordu. Bazı adamlar vardı, top ayağına yapışıyordu yani. Onları böyle buluyordum bazı takımlardan. Bir de isimleri de gerçek isim değil. Ne şeyler biliyorsun. Abi, lisans olmadığı için.
Bak, yaşım küçükken bende de vardı aynısı. Bak yaş küçükken anlayabiliyorum. Çünkü yaş küçükken bir şeye tutuluyorsun zaten.
Evet.
Yaş küçükken biz mesela kutu oyunu oynardık. Ona bile deli gibi tutulduğumuz
bu
oluyordu.
Bu arada para harcamıyorduk ki. Yani ben şeyi sadece anlamıyorum. Benim de hayatımda hiç olmadı. Kapılıyor. Deli gibi de para yatırıyor ondan sonra yani. Çılgınlar gibi de para harcıyor.
Para harcama
diyor ki, tek keyfim o.
Ya Pokemon Go en azından o açıdan para harcatmayan bir, para evet, harcamaya uygun olmayan bir ekonomisi vardı galiba onun. Ondan ne bileyim, sonradan para harcama
kısmı. Nasıl para kazandılar abi o zaman?
Artık reklamından
kazanmış. Reklam mı gösteriyordu olabilir, ne bileyim evet.
Bir haber de şu, bu da enteresan bir haber. Komik bir haber bence yani. Days Gone isimli oyun var. PlayStation özü olarak çıkacak bir oyun. Tek kişilik bir oyun yani, hikayeli bir oyun kendisi. Ve istila, zombi istilasını konu alan bir oyun yapısı var. Şimdi sen oynadın oyunu biraz. Böyle üzerine akın akın zombilerin geldiği kısımları da var. Evet. O açıdan ilginç bir teması var zaten. Ama bu oyunun bir online modu yok. Bu oyunun online modu olmadığını gören bir oyun yapımcısı. Ki kendileri World War Z'nin oyununu yaptılar. Onun videosunu biz paylaşmıştık ama hatırlamayanlar vardır belki. World War Z aslında şeyin filminin uyarlaması. Brad Pitt değil mi o abinin
Tom
adı?
Cruise'du ya.
Ha, Tom Cruise muydu, evet. World War Z? Tom Cruise... Yapan
Brad Pitt miydi? Brad Pitt de herhalde.
Neyse bir Hollywood ya, filminin uyarlaması. Işte yani, evet. Bir Hollywood filminin uyarlaması. O da, orada da aynı tema var. Akın akın gelen zombileri 4 kişi işte vuruyorsun, öldürüyorsun falan filan. Onun yapımcısı gidip Sony demiş ki, bakın Days Gone'ı yapmışsınız siz, güzel ama bir online modu yok. Gelin biz buna bir online mod yapalım demiş. Böyle heyecan, Sony demiş ki yok, istemiyorsa.
Ya adam aslında...
adam da gitmiş. Ben hayatımda öyle bir muhabbet görmedim. Düşsene mesela yani oyun yapımcısı şeyi biliyor. Taslak var. Oyun Nisan'da çıkacak zaten. Bir taslak var oyunun. Bilmem nesi var. Yani Sony'nin şunu düşünmem ihtimali var mı? Lan biz bu oyunu online oyun yapmadık ya. Hiç aklımıza gelmedi. Ya buradaki amacını anlamadım ben oyun yapımcısının. Yani kendi oyunun reklamını yaptırmak için ilginç bir haber mi olmak istedi acaba?
Oyunun konu akışını bilmiyorum. Hani bizim oynadığımız sahnelerde evet gizlenmen gereken ve aksiyonun odaklı oynadığı sahneler vardı benim oynadığım versiyonunda. Hani aksiyon odaklı sahnelerine baktım ve açık dünyasına baktım. Sanki böyle bir iki kişi arkadaşınla yardımlaşa oynayabileceğin bir oyun olabilirmiş gibi geldi.
Evet, gelebilir de olabilir ama bu zaten en başta verilen bir karar olur. Yani
evet, oyunu
ilk yaparken bu kararı verirsin. Hani biz bu oyunu 4 kişi yapacağız.
Büyük ihtimalle şey dediler. Abi bak bu oyun böyle açık dünyası falan, biz de oynadık sevdik. Biz bunun ayrı bir online bölümünü yapalım. GTA Online gibi.
Zaten hani öyle demişlerdir ihtimalle. Yani biz gelin bunun online'ını yapalım demişlerdir ama. Yani,
hazır dünya da var.
Ya düşünsene Sony'sin. Şöyle bir şey diye olma ihtimalin var mı? Ya şu Days Gone'a kimse online oyun mod yapmıyor ya. Ulan bir firma gelse de online mod yapsa falan diye.
Bu biraz haber olma konuşulma işin.
Bence de bu komik geldi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir haber gördüm çünkü. Ya firma gidiyor, Sony'ye gidiyor. Yani oyun yapıcısı
yapıcı
firma.
Abi The Last of Us'a biz bir online mod yap.
Hani, ve bunu söylüyor. Hani biz bu online mod yapmayı teklif ettik ama kabul etmediler falan diye. O enteresan geldi. Normalde evet, paylaşılan bir şey midir? Belki de yapıyorlardır. Hep de hiç paylaşmıyorlardır. İlk kez biri paylaşmıştır.
İçine dert olmuş adamın.
Ya bu şey gibi bir şey mesela. Gidiyorsun, sallıyorum şu an YouTube'da mesela. O ne diyor var değil mi? Çok şirket olarak. O ne diye gidiyorsun mesela. Gerçi çok saçma oldu. Bir filmciye gidiyorsun mesela. Bir film yapalım mı abi? Sizin filminizin oyununu yapalım. Gelin falan filan. Yok, o mantıklıymış. Şu an adamları anladım. Mantıklı abi. Ben buradan yürürüm.
Bunlar zaten online oyuncu yani değil mi? Online mod yapıyorlar.
Mantıklı mantıklı.
Aselsan Lisesi kurulacak. Şimdi şöyle bir şey var. Milli savunma sanayinde bir problem var. Yetişmiş eleman bulamıyorlar. Yetişmiş elemanlar da belli bir süreden sonra yurt dışına gidiyor.
Evet, onunla ilgili bayağı muhabbet çıktı ya. Beyin göçü var. Savunma sanayindeki mühendisler yavaş yavaş yurt dışına çıkıyor diye bir
abi
haber
şimdi
var.
Şimdi zaten şöyle bir olay var. Mesela mühendislere diyorlar ki işte maaş mı vermiyorlar falan filan. Yani maaş her şey değil bazı insanlar için. Adam orada daha rahat yaşayacağını, daha iyi şartlarda olacağını düşündüğü için gidiyor. Şartlar derken de illa paradan bahsetmiyorum dediği gibi. Yani adam belli ki yurt dışına gidiyor. Bu karar çok zor. İnsanlar eleştiriyorlar bazen bu giden insanları ama yani adam yetişmiş, bir işini yapıyor ve o işi daha iyi, daha düzgün bir ortamda yapabileceğini düşündüğü için yurt dışına gidebiliyor. Savunma sanayinde gerçekten böyle bir problem var. Sadece savunma sanayinde yok bu arada. Biz donanım haber olarak da bu problemi yaşıyoruz. Yani yetişmiş insanların çoğu şirketimizde hepsi yurt dışı hayali kuruyor. Bir şekilde yurt dışında iş başvuruları yapıyorlar. Kabul edilip giden, görüşmeye gidenler de oluyor. Yani biz de elimizde gerçekten zor yazılımcı arkadaşları tutuyoruz. çok iyi oldukları durumda zaten hani eğer istiyorlarsa zaten gidebiliyorlar.
Zaten işte çok ya yazılım sektöründe şöyle bir şey var. Yazılım sektörü herhangi bir şekilde herhangi bir ülkeye özel değil yani. Hani burada işte atıyorum.
Tabii canım.
Yerel bir iş değil yani yazılım dili dediğin evrensel bir dil abi. Yani yazılımcıysan sen dünyanın her yerine çalışabiliyorsun. Yani
öyle gerçekten yerine, de.
Yani Amerika'daki bir adam burada da çalışabilir. Sen de orada çalışabilirsin. Ya önemli olan zaten bence burada yetiştirme tabii ki de çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda şey de olmalı. Hani burayı bir noktada bazı alanlarda bence mesela savunma sanayinin bir kolunda göz bebeği hale getirebilirsin mesela buraya. Yani insanlar Türkiye'de şu anda çok iyi bir şart var. Biz burada çalışmak isteriz diyecek noktaya gelmeli. Sadece alttan adam çıkartmak değil belki
tabii,
dışarıdan da adam
abi,
alabilmek.
Şimdi işte burada önemli olan ne biliyor musun? Mesela hepimizin tartıştığı şeyler ne? Sokakta diyoruz insanların birbirisine saygısı kalmadı değil mi? Trafiğe çıktım stres oldum önüme geçti sıra oluşturamıyoruz sırada araya kaynayan var falan filan. Ama adam bunu yaşamak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Belli bir süreden sonra diyorsun ki yeter ya. Yani abi zaten diyorsun ben sabahtan akşama kadar bilim ilim yapıyorum. Kafa patlamış durumda. Hani minibüse de omuz omuza gitmeyeyim. Trafiğe çıktığımda da birisi benim ölüme kıracak diye stres yaşamayayım. Yani sıfıra sıfır gitmeyeyim. Sinyal vermeden birisi önüme kırmasın diyebiliyor adam. Patlama noktasına gelebiliyordur. Olabilir.
Haftaya gidiyor galiba. Kendi yaşadıklarını anlattı çünkü.
Abi çünkü ben şey dedim isim vermeyeceğim. Bir gün yine yurt dışındayız. Bizi havalimanından alan kişi Türk. Çoğu zaten Türk kişilerle çalışıyorlar ki hani iletişim sıkıntısı hiçbir zaman yaşamasa onlar da bizi anlıyorlar hani. Gelin size bir yemek ısmarlayayım falan diyorlar bazen. Bizi götürüyorlar düşün hani. Normalde seni almaya gelen adamı sana yemek ısmarlamasını düşünebiliyor musun? Yok adam çünkü Türkiye'den gelmişsin onun şeyini yaşıyor. Seni daha iyi ağırlıyor yani o tarafta. Bir abiyle şey karşılaştık anlatıyor bize. Dedi ki ben müzisyendim. Çok da tanındık bir müzisyen abi. Sonrası çünkü ben inanmamıştım. Baktım harbiden o kişi yani. Dedi ki Türkiye'de çok iyi bir yaşantım vardı. Yani Boğaz'daki villamdan. Boğaz'ı görüyordum ailemle beraber yaşıyordum. Bir gün çıktım diyor işe gidiyorum. Stüdyoya gidip kayıt alacağız. Abi yolda giderken minibüsçü önünde durmuş. Kesmiş yolunu. Arkadaşıyla muhabbet etmeye başlamış. Diyor ki ya diyor sana çok komik gelecek diyor. Belki birikmiştik diyor. O an karar verdim diyor. Ulan ben bu saygısız heriflerin arkasında beklemek zorunda mıyım? Hani şu an bekliyorum çünkü bu adam insanlara saygısı yok. Yani arkasında bekleyen biri mi var yok mu? Yok ve ben bunu çekmek zorundayım. Hani kornaya bassam şeyden korkuyorum çünkü.
İnip dalabilir.
İnip dalabilir ve hiçbir ceza da almaz abi. Ağzını burnunu kırsa senin orada en fazla bir ifade verir. Çıkar yani anlatabiliyor muyum? Adam bunu yaşamış abi. Ve Amerika'ya kaçmış. Yani ilk önce kaçak çalışmış. Sonra işte vize alabilmiş. O vizenin üstüne yani o çalışma vizesi alabilmiş. Onun üstüne yeşil kart almış. Ailesini götürmüş. Orada yaşıyor 20 yıldır.
Vay arkadaş ne enteresan hikaye.
İnanılmaz bir hikaye. Yani burada ya. Öyleyken adam oraya gidiyor.
Ve yani diyor, senin demek istediğini anlıyorum aslında. Ne kadar iyi şartlara sahip olursan da bazı şeyler
birikebiliyor. Bazı şeyler birikebiliyor yani. Burada insanlar şey düşünüyorlar ya maaş mı almıyorlar acaba? Maaşlarını mı arttırsak ya da yurt dışından daha fazla maaş versek gelirler mi falan? Değil. Bazı şeyleri baştan düzeltmemiz lazım. Yani bu adam yani 20 yıl önce gitmiş.
Oğlum anlatabiliyor muyum? Çok, 20 yıldır ben aktif minibüs kullanıcıları hala daha sohbet ediyorlar abi. Hiç problem yok.
Hiç problem yok yani. Gerçekten adam da yok. Adam mesela bugün minibüste geliyordum. Yaşlı insanları indirdi. Niye indirdi biliyor musun? Ya ben doldum bundan sonra müşteri alamam dedi. Yukarıdan gitmeyeceğim aşağıdan gideceğim dedi. Daha kestirme yoldan gidiyor kendi için. Abi yaşlı insanları indirdi arabadan. Hiçbirimizdi. İtiraz etmedik. Yani böyle bir durumdayız. Anlatabiliyor muyum?
Çok olası. Ben mesela hiç ben şeyi kopardım yani. Minibüs ve otobüs içine çıkan herhangi bir aksiyonu, herhangi bir sesi falan filan dönüp bakmıyorum bile. Öyle söyleyeyim sana yani.
Ne yazık ki abi.
Tek odak noktam şu. Ben bindim. İneceğim ya şurası. Tamam. Gerisi hiç şey yapmıyor. Hiç bağlamıyor beni. Çünkü artık şeyi fark ettim abi. Etraftaki olaylar hiç pozitif değil. Her şey negatif. Yani etrafında gördüğün yürürken, otobüste bilmem ne pozitif bir şeyle karşılaşma ihtimalin %1 yani. Ya o yüzden etraftaki şeylere bakıp durduk yere negatif enerji yüklenmek istemiyorum.
Ne yazık ki öyle. Şimdi o yüzden de hani göçü durdurabilirler mi bilmiyorum. Ya da tersine çevirebilirler mi bilmiyorum. Çünkü tersine çevirmek için birçok şeyi değiştirmek lazım. Birçok şeyi değiştirmek lazım. Yani bu kafası çalışan adamların yurt dışına gitmesini engellemek istiyorsan abi onlara harbiden kültürel olarak bir şey sunmalısın. Yani kültürel olarak değişmemiz lazım. Bugün haber vardı ya. Neymiş? Market poşeti paralı yapmış. Adam onu protesto etmek için eşekle gitmiş markete.
O eforu
semeri vurmuş. Eşekle gitmiş ona yüklemiş. Ben paralı mı falan filan diye. Adam paralı olmasını kabullenemedi. Yani o poşetin çevreye zararlı olacağını ama devlet de bunu anlatmadı. Yani
anlattı. Bir anda 25 kuruş oldu.
Bir anda 25 kuruş oldu abi. Böyle bir şey olmaz. Kültürel olarak hazırlayacaksın sen tepki olmasını istemiyorsan. Kaldı ki şimdi işin komik tarafı da şu. Poşeti doğaya atacak adam mangala gidiyor tamam mı zaten. Mangala giderken 25 kuruş verecek o adam. Onu yine ormana atacak. Bu marketten o poşeti bedava alan adam çöp poşeti yapıyordu zaten onu. Yani çöpler dağılmıyordu. O çöp poşetiyle atıyordu.
Ben bu arada kanalda çöp poşeti yapıyorum.
Aa, ben de çöp poşeti yapıyorum. Tamam mı? Çöp poşeti yapıyordu. Düzen zaten yine yanlış. Senin o poşeti hiç satmaman lazım. 25 kuruşla sen o ormana atan adamı engelleyemeyeceksin zaten. Ormana atan adam, ya bak Belgrad ormanlarında mangal yapmak yasak. Senden beraber gidelim abi. Her yer cam şişesi dolu. İçmiş içmiş, atmışlar, kırmışlar ama ormanın her yeri dolu. Yani insan ayağı buraya basmaz dediğin yerde de cam şişesi var artık. O kırıkları kadar. Var. Yani biz mantar aramaya gittiğimizde eşelerken baktım. Ulan dedim buraya eşelemek akıl kârı iş değil. Her yer cam kırığı dolu. Yani elini kesebilirsin her an. Ve her yerde de mangal külü var abi. Mangal yapmak yasak bak. Sen bunu engelleyebildin mi engelleyemedin. Kömür mü yasaklayacağız? Yani kömür mü zamlandıracağız adam mangal yapamasın diye? Adam o zaman o ağacı keser yapar yani. Böyle bir kültür var. Sen bunu engelleyemeyeceksin. Abi çöp poşeti olarak kullandığımız poşeti yenip gidip poşet alıp atacağız yani bu sefer. Çöp poşeti alıp atacağız, anlatabiliyor muyum? Ben orayı kısmı
gene
anlamadım.
Gene aynı şeye gidiyoruz. Temelde bir, bizde baştan temelde temelimizin temelde, daha iyi olması lazım.
Temelin daha iyi olması lazım. Her neyse, Aselsan meslek lisesi kuracakmış. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber eşenik gideceklermiş. Meslek liseleri şu anda lise olarak bakıldıklarında en küçümsenen, en değeri içi boşaltılmış, en değersiz liseler. Ben meslek lisesi mezunuyum. Söylediğim zaman insanlar nasıl yani, sen nasıl meslek lisesi, küçümsüyorlar çünkü hani. Ulan meslek lisesi dediğimiz yerin aslında bugün ülkenin hani kuruluş amacına baktığında bel kemiği, ana damarlarından bir tanesi olması lazım. Ama için ettikleri için zamanında hep beraber düzenli olarak yani geçmişten geleceğe doğru gelen bir şey bu. Meslek liseleri bugün işe yaramaz kurumlar oldular. Ben de meslek lisesi kuracaklar dediğinde ulan kim girecek ki o meslek lisesine demedim değil. Ama burada güzel bir haber var. Aselsan'dan uzmanlar gelip ders vereceklermiş.
Yani bayağı o zaman yani seçkin öğrencileri alacaklar herhalde.
Umarım öyle olur ama hangi seçkin adam meslek lisesi sınavına girer de yazar bilmiyorum.
Şöyle bir şey var.
Anadolu meslekliğe geçiyor yani.
Her şey Anadolu'ya geçiyor zaten.
Düz bir şey. Gerçi evet, bir de öyle bir şey onun içi boşaldı evet.
Ya işte benim hep anlattığım şey var ya, ben düz lise çıkışlıyım. Yıllarca Anadolu lisesi olacak dediler. Yıllarca. Ben
diploman
mezun
öyle
oldum.
Olacak diye.
Diploma öyle olacak. Ben mezun oldum. 10 yıl geçti. Olmadı Anadolu lisesi. Sonra tüm liseler Anadolu lisesi oldu. Bizimki meslek lisesi oldu. İşte. Yani o hikaye gibi yani o da. Orada şöyle bir şey var abi. Adam bunu eğer doğru şekilde haber yaparsa, basına haber yaparsa çok ilgi çeker bence. Hatta bayağı insan... Yani çalışmak, öyle çocuğunu yollamak ister buraya. Çünkü şimdi, abi şöyle bir şey var. Şunu düşün, çok affedersiniz. Ben mesela kardeşim meslek lisesine gönderdim. Kardeşimi. Çünkü Anadolu lisesi kazanamamıştı. Dedim ki yani düz lise okuyup, ben düz lise okudum. Aynı senin gibi. Düz lise okuyup ne olacak dedim yani. Yani düz lise okuyup üniversitede ne iş bulabilir? Üniversiteyi bitirdikten sonra ne iş bulabilecek? Hedefi ne? Sordum, bilgisayarlarla uğraşmayı seviyordu. O zaman dedim git meslek lisesine abi, bilgisayar programcılığı oku. Şu anda yazılımla uğraşıyor kendisi bu arada yani. En azından daha iyi bir şeyin olur. Yani burada da veliler için bir kaçış veya bir böyle güzel bir nokta olabilir. Çünkü abi şimdi en iyi üniversiteye bile gitsen hala da kafanda şey işareti var. Ben ne yapacağım? Ne iş olacağım? Şimdi Aselsan'dan eğitim aldığın zaman şey havası verebilirsin yani belki. Bu çocuk Aselsan meslek lisesinden mezun olmuş bir işte yazılımcı veya her neyse diye böyle bir title çocuklara sağlayabilirse bayağı rağbet görürüm.
Abi bugün meslek lisesi dediğimiz yerde, meslek liselerinde hani bölümlere baktığında torna tesviyesinden tut, elektroniğine, elektrik şey elektroniğine ve bilgisayarına kadar savunma sanayinin aslında ihtiyaç duyduğu her şey eğitim olarak veriliyor.
Evet.
Ve işin komik tarafı da şudur meslek liselerinde. Yani meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımız da yorum yazarlarsa sevinirim. Eğer aynı yani fikirdeyse ya da tezatsa yazsınlar. Abi meslek lisesine git de ki, abi de buradaki en yüksek puanlı alan yer neresi? Bilgisayar yazılım bölümünü gösterirler, tamam mı? En alt seviye hani sınava gir, boş kağıt ver, gireceğin bölüm ne de dersen torna tesviye gösterirler. Sonra de ki bana eserleri gösterin. Hani işe yarar bu okulun ürettiği ne var? Torna tesviyedir abi üreten. Geri kalanın hiçbir alt çıkmaz, tamam mı? Biz güç kaynağı yaparız, bir PCB devre yaparız, o da hep hazır şemalar. Kendi tasarladığında çok azdır yani elektronik elektriğin yaptığı şeyler. Düğmeye bastım ışık
ama
yandı falan.
Ama zaten bizdeki sıkıntı abi o her yerde geçerli ki.
Torna tesviye sandalye yapar, masa yapar, satar işte ayizeler yapar.
Ocuğu da yırtık ya da kendi şeylerini
yapıyorlar. Aynen abi yapıyor bir de adamlar.
Abi bizdeki mevzu zaten şu ya, bizde belki senin lisen için bu geçerlidir, başka bir lise için geçersizdir. Başka lisede bambaşka şeyler dönüyordur.
Gemi yaptık biz diyor.
Adam mesela yazılım, öyle bir yazılım yapmış ki uçurmuş mesela liseyi. Ama bizdeki sıkıntı zaten müfredatın iyi uygulanamıyor olması ile alakalı biraz da. Yani her abi, kategori için geçerli bu.
Şey de var benim meslek lisesindeki en yakın arkadaşlarımdan biri.
10 yıldır İngilizce öğreniyoruz ilkokuldan bu yana. Hala da İngilizce konuşamıyorsun. Yani ben Bence bu örnek temeli çok güzel anlatıyor gibi geliyor bana yani eğitimle alakalı.
Öyle ama şimdi o kadar bir çarpık ilişki var ki, o kadar düzensizlik var ki, eğitim sadece müfredatla yok olmadı abi. Eğitimde öğretmenliği de zora soktular.
İşte diyorum, şöyle bir durum var. Bir tabii. Var yani.
Şimdi mesela benim meslek lisesindeki en yakın arkadaşlarımdan biri bugün elektronik öğretmeni. Yine meslek lisesinde elektronik öğretmenliği yapıyor. Adam bekledi atanmayı falan, atandı. Yani bu arada atanamıyor falan, hani atanamıyoruz falan filan diyor. Abi atandı adam, 4 sene bekledi. Atandı. Yani böyle bir durum var. Çünkü dedi ki ben elektronik öğretmeni olacağım dedi. Hı-hı. Koydu bu yola kendini. Ve
ama o konuda öyle konuşma bence. Çünkü atanıp atanamadıklarını bilmiyorsun. Yani başkasının örneği üzerinden atanamazlar demen.
Yok, atanabildi.
Demen...
Yok, ben şey için söylüyorum sadece. Yani torpilsiz birinin atandığını ben gördüm bizzat, evet. Tamam mı? Yani adam elektronik öğretmeni olmak istiyordu ve oldu. Şu anda şey yapıyor yani, elektronik öğretmen yapıyor. Doğu'da görev yaptı. Daha sonra geldi şu an İstanbul'da. Ha, İstanbul'da diyorum ama görüşemiyoruz. Çünkü o da İstanbul, yani ismi İstanbul diye geçiyor. İkimizin arasındaki mesafe.
Abi şehir dışından gelsin, bir daha rahat görüşürsün. En azından şehir dışından gelmiş, bir görüşeyim dersin.
Evet
ya.
Ve bir de uçakla falan gidip geliyorsun ya, daha rahat geliyor yani. O trafiği kullanamıyorsun. Neyse. Şimdi onu dinliyorum. Diyor ki abi diyor, yani sınıfta diyor bir kişiyi seçersin ya diyor. Dersin hani bu sınıftan bir kişi çıkar falan. Abi onu bile seçemiyoruz çoğu sınıfta diyor. Yani o kişi bile yok diyor. Dersi dinlemiyorlar. Saygısızlık tavan yapmış. Öğrenciye diyor şey desen diyor, sus konuşma falan, böyle hani birazcık sert çıksan diyor, seni ailesi şey şikayet ediyor diyor. Milli Eğitim'e şikayet ediyor diyor. Hakkında disiplin araştırması başlayabiliyor diyor. Hiçbir şey yapamıyoruz diyor. Yani böyle boş vermiş bir kitle de yok diyor. Öğrenciler de inanılmaz boş vermiş diyor. Bana sorarsan bunun çözümü ne biliyor musun abi? Meslek seni kapatıyorsun. Bu çocuklar meslek lisesinde okumayı hak etmiyorlar demek ki. Azaltıyorsun sayısını. Yüksek oluyor puanı. Üniversiteye giderken de katma değer puan veriyorsun. Çünkü puanı yüksek olduğu için seçme adam alacağım diyorsun buraya. Aselsan gibi. Yani Aselsan modeline döndürmek lazım meslek lisesinin hepsini. Aselsan'dan uzman nasıl gelip anlatıyor? Diyeceksin ki abi koça, al otomotiv meslek lisesi yapıyorum. Senden ama uzman gelip, mühendis gelip ders verecek. Geçemeyeni de bırakacaksın. Yani ben şey sistemini anlamıyorum abi. Zorlan adam geçiriyorlar ya. Abi bırak kalsın, 2 sene kalırsa da atılsın.
Senin dediğin eski sistem aslında.
Eski
eskiden
sistem.
Şey ya işte, üniversite, yani lise bitirmek bile büyük bir olay. Üniversite bitirmek denilen bir olayın
zaten
olduğu
zaman. Zaten öyle olması gereken bir durumdayız bana sorarsan. Yani lise bitirmek
şimdi
olay
herkes,
olmamalı.
Ya şimdi bizde şey, teoride baktığın zaman Türkiye'de işte okuma yazma bilen adam istatistiği, efendime söyleyeyim okul bitirmiş, işte normal öğretim bitirmiş, insan istatistiği falan yüksek doğal olarak. Ama hani ne kadar hakikaten şey.
Ya bildiğim kadarıyla onu da şeyde yaptılar. Avrupa Birliği istatistiklerinde biz okul bir okuma yazarlıkta falan, hani okul bitirme diploma kısmında geri miydik neydik? Sonra böyle birdenbire vitesi boşa taktılar. Hepinize diploma. Hani ben şey bekliyordum bir ara. Eve diploma gelsin zarf içinde falan diye. Sen de üniversite mezunu oldun falan.
Sen de ol.
Seçmeli.
De ol.
Nüfus
sen
kağıdı alır gibi falan
sen
diye.
Sen de ol.
Hangi bölüm ister abi? Seç bakayım falan diye böyle.
Nişantaşı Üniversitesi'nin vardı işte, kafanıza takmayın. Biz hallederiz.
Var mıydı öyle bir şey ya?
Öyle bir şeyi vardı ya.
Abi burada şöyle bir güzellik olacakmış. Mesela diyelim ki Aselsan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gittin. Ki eğer burada söylenenlerin yarısını yapsalar, bu liseye gidilir. Yani oradan uzmanlardan ben ders alacaksam giderim yani. Niye gitmeyeyim? Üniversiteyi kazandın sonra. İlgili bölümü kazandın mesleğinle ilgili. Sana burs verecekmiş Aselsan abi. Hmm. Ha, bu fantastik
bu işte,
bir şey. Yani bu
ya, o istenilen hedefe bunları götürebilir.
Evet ya, bana sorarsanız en iyi adımlardan bir tanesi bu. Ve bu tip örneklerin çoğalması lazım. Yanlış bilmiyorsam bir meslek sesi vardı Siemens'in direkt desteklediği.
Ama mesela bu kötü bir şey değil mi? Aselsan'ın açması aslında iyi bir şey. Kötü bir şey değil tabii ama hani devletin aslında veya devlet okullarının yetersizliğiyle alakalı, efendime söyleyeyim işte doğru sistemin uygulanmasıyla alakalı bir soru işareti değil mi? Mesela zamanında ben hatırlıyorum Koç olması lazım galiba. Koç grubundan bir konuş, yani biri işte yetkili kimdi hatırlamıyorum, konuşurken şey demişti. Ara eleman sıkıntısı var Türkiye'de,
evet.
Demişti. Yani ara elemanlar iyi yetişmiyor. İyi ara eleman yetiştiremiyoruz.
İşte meslek sesinin öneminden bahsetmişti,
evet, meslek
o da.
Meslek sesi, yani iyi ara elemanlar yetiştiremiyor, çok önemli bir mevzu Türkiye'de. En büyük eksikliği çekilen mevzulardan bir tanesi. Senin de gibi doğru teknisyenleri katamıyoruz mesela. Çünkü yetişmiş adamlar yok. Meslek liseleri senin dediğin gibi hor görüldüğü için yani doğru elemanlar çıkamıyor biliyor oradan falan diye bir muhabbet vardı. Zamanında aklıma o geldi şimdi yani.
Abi şimdi şeyi düşünün ama yani lise öğrencileri zaten kafalar bir dünya. Tamam mı? Enerji patlaması yaşıyor. Vücut nereye gideceği belli değil beynin. Tamam mı? Vücutta bir sürü hormonal değişiklik var. Disiplin diye bir şey yok. Kalmak yok neredeyse. Hani adamın kalmak gibi bir derdi yok. Bir şey yok. Bir tane öğretmen koyuyorsun. Kaldın ki öğretmenin de yeni mezun olduğunu düşünelim. Zaten onlardan biraz daha büyük biri yani. Genç biri. Çocuk gibi. Bunları şey yapmasını istiyorsun adamı. Zapt etmesini istiyorsun. Ya benim meslek lisesinde okurken Kalma vardı bu arada. Kalmışlardı ama geçiyorlardı yani daha sonraki. Bir sene kalmışlar herhalde, onları ders olsun diye mi bırakmışlar ne artık.
Bizim de ilk sene kalma falan vardı ya.
Vardı
öyle ben de hatırlıyorum şey. İlk sene gelme kalanlar
ama
vardı.
Ama adamlar abi, yani gelen öğretmenleri biliyorum ben. Öğretmenin yanında şey duruyor adam. Yani öğretmen ona baba amca dese yeridir yani. Öyle duran adamlar var lisede biliyorsun. Kimileri böyle daha erken gelişiyor yani.
Biz ya işte şu an genç öğretmen sayısı nedir bilmiyorum devlette de. Bizde tabii genelde hani işte 30 yaşın altında bir öğretmen yoktu biz tanıştığımızda. Çoğu da 40 yaş üstüydü falan. Klasik şey tipler vardı işte hani. Daha iyi hoca, daha sert hoca, daha samimi hoca. Samimi ama ağzını burnunu kırabilecek hoca. Bir de böyle şey var. God mod açmış bir hoca vardır böyle her okulda. Müdür yardımcısı falan olur genelde. Hani gözünün içine bakamadığın bir hoca vardır ya. Hocam merhaba falan diye. Merhaba evladım falan. Yani bir de öyle bir figür vardı. Klasiktir bunlar yani. Şu hoca iş çözer, şu hocaya gitme ağzını burnunu kırar falan. Yani evet, bunlar bilinen şeylerdi yani.
İnşallah başarıya ulaşırlar ama dediğim gibi eğitim sisteminin düzeltilmesi gereken bir üstüne var. El atacaklar yavaş yavaş
ne
herhalde.
Ne konuştuk be?
Sürücüsü araçlar ABD'de silahlı saldırıya uğramaya başlamışlar.
Sen vitesi 3'e taktın.
Gerçekten bu çok enterese geldi. Waymo'nun araçları silahlı saldırıya uğruyormuş. Adam
Allah.
Ateş etmiş. Bir tanesini ateş ederlerken içinde test sürücüsü de varmış. Hani bir şey olursa tutarım diyen test sürücüsü var ya.
Abi niye böyle bir manyaklık var? Niye saldırıyorlar?
Adam şey demiş ya, ateş edenin ailesi, karısı savunmuş adamı. Demiş ki biz hiçbir firmanın test ürünü olmayı kabul etmedik. Bu araçlar bizim yollarımızda gitmesinler. Yani biz onların kobayları değiliz demiş. Ben bu sürecin bir parçası olmak istemiyorum demiş.
Tam da niye ateş ediyorsun?
İşte yoldan çekildi ya araca herhalde. Sıkıştıranlar varmış mesela.
Bak anladım. Kadının söylediği şey mantıksız değil de ya ateş ederek nasıl bir çözüme ulaşacağını düşünmüş abi. Arabayı mı korkutuyor ya? Hani yapay zeka al bakalım tak tak tak falan.
Deniyor bence. Hani ne oluyor? Amerika stili işte.
O da ama teste katılmış oldu şimdi. Hani şimdi, istemiyor teste katılmak ama sıktı. Teste katıldı şimdi o da.
Ya araçta ateş etse. Üstten makinenin tüfeği çıkartıyor.
Değil mi? Tata tata diye.
Bir de sekme yok.
Şey filmi gibi. Sylvester Stallone filmi gibi.
Aynen ha. Yavaş yavaş birbirlerine öyle dalacaklar. Arabayı sıkıştıranlar falan oluyormuş. Ama bunu görünce de İnsan şey diyor, oh çok şükür yani sadece bizim ülkemizde olmuyor demek ki böyle şeyler falan.
Abi Amerika'da da manyak çok ya. Amerika'da sıkıntı yok. Amerika çok büyük olduğu için düzgün yeri de var, manyağı da, her şey var ya. Tüm dünyanın özeti Amerika aslında.
Ama Arizona'dakiler şey demişler yani genel olarak. Bizim insanımız seviyor hani yetkililer. Bunlar çok ender, çok tek tük olaylar yani yaşanan. Onun
bizi
haricinde,
böyle tanımayın mı demişler.
Yani bizi böyle tanımayın. Arizona
ülkemizi
olarak.
Böyle tanımayın. Ülkemizi görün, eyaletimizi böyle tanımayın diye. Efendim oyun dünyasında da şöyle bir enteresan haber var. Japonya'da konsol modlamak ve böyle editör, hani oyunlara özel editöryal yapmak, yazılımsal olarak editörlerden bahsediyorum. Mesela bazı oyunlarda trainer programları olur. İndirirsin, hile programıdır bu. Oyunu hile yaparsın oyun içerisinde falan. Bunları yapmak yasaklanmış. Yani cezaya tabi bunlar. Bunları satmak daha doğrusu. Yani yaptın, bireysel olarak yap. Onunla ilgili bir kanunu görmedik ama yapıp dağıtımını yapmak, bunu satışını yapmak yasaklanmış. $46,000 da ceza olarak verilmiş. Aslında şöyle bir şey var. Konsol modlamaktan kastım adamların şey değildir diye düşünüyorum ben. Tabii o zaten yasak olmalı. Konsol kırmak. PlayStation 3 getirdi mesela. Kırdı gönderdi. Yani bunu dükkan yapıyorsa, dükkanda böyle bir şey yapan bir adam varsa bu zaten ceza öder. Bu normal bir şey.
Niye teknoloji var orada?
Ama adamın yasal olarak şeyini kırıyorsun abi. Şimdi iPhone'a jailbreak attırmak gibi.
Ama bak şimdi işin komik tarafı ne? Kırıyor adam abi. Tamam mı? Ama suç işlemiyor o sırada.
Ya aslında kaçak PlayStation yapıp
satmıyor. Oyun yüklemek suç. Anlatabiliyor muyum? Evet, onun içine oyun yüklerse suç. Ama sadece jailbreak eder, sadece kırarsa niye suç? Amerika'da değil mesela.
Ya ama şöyle bir şey düşün mesela. Ha, oyun yüklemek suç.
Evet,
ama jailbreak yapmak suç değil. Korsan evet. Oyun yüklüyorsun çünkü sen. Ama jailbreak yapmak normal.
Ha, niye suç
aslında
olsun
şey,
ki?
Torrent indirmek okey ama torrentten bir şey indirmek yasak. Jailbreak yapmak suç değil. İşte artık Japonya'da suçmuş.
Evet, artık suç. Action Replay diye bir CD vardı. Hatta biz bakınca hatırladık. Yani ben eskiden kullanan arkadaşlarımı biliyorum. Save üstünde, save editörler üstünde yani daha doğrusu kayıt dosyaları üstünde sizin crack yapmanızı sağlıyordu. Nasıl yapıyordunuz? Sizin orijinal oyununuz var. İşte oyunda level atlatıyorsun kendine. God mode veriyorsun.
Crack dediği aslında hile yapıyorsun.
Hile
yani
yapıyorsun yani. Ama oyunun save editörü üstünde hile yapıyorsun. Save editörleri üstünde modifiye yapan programlar da yasaklanmış Japonya'da.
Evet.
Yani diyor ki adam save kayıtların, oyun kayıtlarının üstünde hex editörlerle, çeşitli editör programlarıyla
şey
artık modifiye yapamazsın.
Yaparsın da satamazsın diyor. Ya yani adam aslında yapamazsın demiyor. Ya
evde
sen
yapabilirsin diyor.
Ama bunun diyor satışını yapmak, dağıtımını yapmak yasak kardeşim diyor. $46,000 da çakarım diyor yani.
Bu şey enteresan. Satmazsan bedava dağıtırsan oluyor herhalde.
Aslında distribution diyor. Yani satmak demiyor. Dağıtımını yapmak da yasak. Yani ben
yasak.
Mesela yükledim bir siteye, isteyen indirsin istediği gibi demek de yasak.
Bu arada PlayStation 4'te var mı acaba ya save editör?
Bilmiyorum ki. Japonya biraz o konuda farklı bir ülke. Japonya çünkü hani PlayStation 4'te değil, DS'te tuttu. El konsolları çok yaygın.
Doğru.
El konsollarında çok kullanılan bir sistemmiş bu. Yani PlayStation konuşmak hatalı.
Aslında doğru söylüyorsun. Sadece PlayStation, Xbox'u düşünmemek lazım. Orada her trilyon konsol iyi gidiyor.
DS'de var, Wii'de var. Her şeyde var bu olay yani.
Evet, enteresan. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence kırmanın suç olmaması lazım. Oyun yüklemediğin sürece.
Niçin kırıyorsun?
İşte Homebrew uygulama çalıştırıyorum. Yani video player'e yükleyip çalıştırıyorum içinde.
Yani işte diyorum
ya. Ücretsiz.
Japonya öyle düşünmüyor.
Evet, öyle düşünmüyormuş. Hata yapıyorlar Japonya. USB Type-C için yeni bir güvenlik standardı geldi. USB Type-C Authentication Program olarak geçiyor bu. Authentication Program yani ne işe yarıyor? Sizin yetkisiz aksesuarları cihazınıza takmanızı engelliyor. Mesela şimdi aslında bu resmen Apple için çıkmış gibi duruyor. Apple'da vardı bu uzun süredir. Siz eğer Apple'ın onaylamadığı lisanssız bir ürünü takarsanız belli bir süreden sonra size şey diyebiliyordu alet. Bu lisanssız ürün abi, bunu ben devam edemeyeceğim. Kullanmanı istemiyorum. Bu çünkü senin cihazına zarar verebilir. Yani şimdi iki yönü düşünmek lazım. Bir, para kazanmak istiyor, orijinal aksesuar satmak istiyor. Adi bir firma, evet. İki, yani senin gerçekten de ne yediği belirsiz bir malı takıp cihazı şarj etmeni istemiyor.
Ama
o şarj
zaten
kablosunu istemiyor. Taktın, etmiyor şarj işte. Yani çünkü belli bir süreden sonra şey haberleri çıkıyor şey ya. iPad patladı. Ya dikkat abi, et bilmem ne patladı abi. Araştır. Orijinal şarj cihazı kullanılmamış çoğunda. Ya şimdi, adam bunu istemiyor, anladın mı?
Ya şimdi sen Apple fanboysun, tamam, bir şey demek istemiyorum da. Ya bildiğin aksesuar sattırmak için yapılmış bir şey
ama
bu yani.
Aksesuar sattırmak için evet, ama TP-Link gibi firmalar inanılmaz uygun fiyata kablo satıyor biliyorlar. Ve onaylı Apple tarafından bu. Onlar banlanmıyor. Adam sadece şey diyor yani, merdiven altı yapılmış bir şey istemiyorum diyor yani. Alacaksan diyor, bak aksesuar üreticileri üretiyor olarak diyor.
Ya şimdi ben şeyi de anlamıyorum. Sen Apple almışsın. Pahalı bir ürün değil mi bu? Yani bildiğim normal ürün şeylerine pahalı. Evet. Ulan o çakma kabloyu da almayı ver yani. Çok zor durumda kalmış olabilirsin de hani o kadar para verip kıymışsın yani. İki yedekleyi ver kendini. Ben mesela riske atmam.
Ya kabloları bir ara çok pahalıydı. Şimdi bu üçüncü partiler sayesinde inanılmaz uygun fiyatlı
oldu. Ama öyle diyorsun da abi 10 bin lira para vermişsin.
Bir de
sallıyorum.
İşin komi yine biliyor musun? Bunun kendi kablosu deli gibi pahalı, alıyorsun hemen yıpranıyor. TP-Link'in kifini falan alıyorsun. O da reklam yapıyormuş gibi oldu ama harbiden çok uygun fiyatlı ve sağlamlar, kullanıyorum. 12 böyle kopmuyor abi.
Öyle mi?
Tabii, daha sağlamlar. Haberin olsun bu arada.
Bunu TP-Link'e gönderelim. Bedavaya reklam yapıyoruz abi.
Belki de bedava değildir falan diye. Ya bu arada burada artık USB Type-C'de de böyle bir şey sağlayacak. Yani kabloyu taktın, diyecek ki ya bu onaysız. Ya biz şimdi Apple tam Type-C'ye geçer geçmez Type-C Authentication program hani birdenbire devreye girdi ya, dedim ki ulan hani bu ya kadar mı olur yani? Böyle bir durum olacakmış arkadaşlar. Haberiniz olsun, bundan sonra Type-C cihazınızda bir şey takarsanız ben bunu tanımadım aman falan filan der. Yani böyle bir artık olay olacak. AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 çekirdek 64 thread bir işlemci.
Programa başladın sandım ha. Her programın başında.
Aynen, herkes onu söylüyor zaten. Şimdi bu işlemcinin şöyle bir sıkıntısı var Windows 16'ında. Abi bu sunucu tabanlı artık, sunucu teknolojisi oluyor. 32 çekirdek 64 thread falan. Bunu normal masaüstü işletim sistemi yönetemiyor. Son kullanıcıya doğru yapılmış. Son kullanıcı uygulamaları da tam olarak anlamıyor işi. Ve hangi çekirdeği hangi yük dağıtılacağım derken sen 32 çekirdekten falan tam yararlanamıyorsun. Yalan oluyor yani, açık söylemek gerekirse. Windows'un sunucu tabanlı versiyonlarına geçmeniz lazım ki o çekirdeklerin hani şeyini kullanabilin. Hatta yanlış bilmiyorsam bizim ekip daha iyi biliyordur. Bana söylemişlerdi, SQL sunucu alacaklar. Adam her çekirdek başına lisanslama yapıyor sana. Mesela öyle diyor mi? Ki tabii 10 çekirdekten sonra her çekirdek başına şu kadar daha para alırım diyor. Hmm. Mesela hani öyle bir lisanslama modeline bile geçti adamlar.
Anladım.
Sunucu tarafında Microsoft'ta. Linux tarafında böyle bir sıkıntı yokmuş. O çekirdekleri daha iyi kullanıyormuş. Linux tarafındaki sıkıntı da hani senin kullanmak isteyeceğin uygulama çok fazla yok ev kullanıcısı olarak. Her neyse. Şimdi bir ekip, Level One Text isimli bir ekip bir yazılım geliştirmişler. Yazılım Windows'un bu 32 çekirdeği daha yönetmesini sağlıyormuş. Ve iki katı yakın performans artışı yakalıyorlarmış. Yani sen normal bir işi işte 1x zamanda yaparken bununla 0.5x zamanda yapabiliyorsun. Müthiş bir...
Gayet iyi yani.
Evet. Müthiş bir indirim şey yapmışlar, hızlandırma sağlamışlar. Corpureo isimli bir uygulama, ücretsiz bir uygulama, indiriyorsun, kullanıyorsun. Bana hep çok enteresan gelmiştir. Bir tarafta koskoca şirket, trilyonlarca mühendis hani değil para mi harcıyorsun. Bir tarafta AMD, onun da bir sürü mühendisi var. Sen 32 şekilde 64 thread işlemci yapmışsın.
Bir tarafta da bu adamlar var.
Bir tarafta da bir adam var. Abi ben bunu aldım çalışmıyor, dur bari yazılım yazayım da. Hani ben bunu yöneteyim tarzında. Bir de bunlar var yani.
Bazen insanın bakış açısı böyle kısıtlayabiliyor kendini ya. Bir şeyin içine kaybolabiliyorsun. Dışarıdan yani, taze bir göz orada seni çok daha
ferahlatabiliyor. Bunlar seçme adamlar. Doğuştan bence şeyler zaten. Farklılar yani. Bunu düşünsene ya. Yani çok uç noktada bir şey. Hızlaşırtmadan falan bahsetmiyorum. Diyorsun ki lan bunu Windows iyi yönetemiyor. Dur ben bir...
O kadar mı ya?
Yani nasıl bir iştir? Gerçekten çözmek zor. Böyle bir durum varmış ama arkadaşlar.
Mesela Bill Gates falan bağır. Gerçi Bill Gates kalmadı. Steve Ballmer mı bakıyor? Nereye, kim bakıyor?
Yok şeye? Artık bunlarda Satya Nadella isimli bir Hintli var başta. Ha,
bağırıyor mudur acaba? Utanın lan kendiniz falan. Hani olur ya öyle evlerde falan. Abi ben onu şu adamla Satya'nın
bağırdığını zannetmiyorum. Alkışlıyordur. Artık Microsoft o moda geçti. Eskiden şeydi. Telif açalım bunlara ve hemen yok edelim bunları ya da ellerindekinin aynısını kopyasını yapalım.
Yok, kendi çalışanlarına bağırıyordur. Onu alkışlıyordur işte. Tabii.
Eskiden Ballmer bağırıyormuş bu şekilde. Hatta Ballmer şey yapıyormuş. Mesela yeni bir ofis uygulaması geliştirilecek. 3 takım aynı anda ofis geliştiriliyor, hangisi geliştiriyor. Daha hangisi daha iyisi onu alıyor. Diğerlerinin motivasyonunu düşün sen şirket içindeki.
Peki hangisinin daha iyi olduğuna kim karar veriyor?
Ballmer veriyor. Tamam. Şimdi orada öyle bir problem var. Şimdi Sadia'dan sonra tüm ekip birlikte çalışıyorlar abi. Hepsi birbirine yardımcı oluyor her bölüm. İyi bir şey çıkartalım bizim olsun. Hani Microsoft'un olsun iyi bir şey olsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdiki trend bu. O yüzden adamlar şu anda dünyanın en değerli şirketi olarak kapattılar 2018'i.
Kendi çok işe yaramamış. Adamın biri gelmiş tüm takımı almış aşağı götürmüş.
Hyundai ve Kia'da elektrikli şarj istasyonlarındaki bekleme sorununu çözüm bulmuşlar. Yani bana yani değişik bir şey geldi bu. Şimdi elektrikli araçlar diyoruz. Bu da benim son haberimdi. Bunu böyle bir kısaca belirtmek daha rahat bir sunmak istiyorum. Şimdi elektrikli araçlar diyoruz, geçeceğiz diyoruz, fosil yakıtın sonu gelecek falan filan diyoruz. Fosil yakıtın sonu gelmeyecek tabii ki. Yani kullanılmaya devam edecek. Elektrikli araçları şarj edeceğiz. Onu elektrik santralinde yakıp daha verimliymiş ama. Mesela şey söyleyen insanlar var. Arabanın motorunda yakıp arabayı götürmek yerine o fosil yakıtla elektrik elde edip elektrik şarj edip öyle gitmek daha verimli oluyormuş.
Hani çevrede daha şey olur herhalde.
Herhalde bilmiyorum. Ama i̇şte sonuçta yanmaya devam ediyor.
Devam ediyor ama oradaki şeyi kontrol edebilirsin mesela. Arabadakini kontrol etmen zor.
Abi valla Almanya'nın öngörüsüne göre artacakmış fosil yakıt kullanımı.
Elektrikli araçlardan sonra mı?
Tabii. Yani elektrikli araçlardan sonra enerji ihtiyacımızı karşılamak için fosil yakıt kullanımı artacak. Yeni petrol kuyularına ihtiyaç var dünyada deniyordu. Dünyadaki genel görüş bu şu anda. Daha fazla petrol ihtiyacımız olacak hani. Ben sadece orayı çözemedim. Bilen varsa lütfen birisi yazsın. Yani şu anda...
O zaman ne anlamı var bizim elektrikli şeye geçmemizin?
Yani şimdi işin komiği de şu. Eğer daha fazla fosil yakıt kullanılması, daha fazla enerji ihtiyacı ortaya çıkarsa da böyle bir durumda... Sen onun deposunu büyük ihtimalle bir yerden sonra şeye dolduracaksın zaten. Fosil yakıt kaça doluyorsa...
Yani arabaya
büyük ihtimalle öyle bir şey
çünkü
olacak.
Çünkü evet aynı şekilde maliyetle üretiliyorsa elektrikliye hiç geçmeseydik.
Yani bir şey olacak anlatabiliyor muyum? Bir dönüşüm olacak. Merakla bekliyorum nasıl bir dönüşüm olacak. Ama tabii ki çevreyi koruyan enerji üretim teknikleri üstünde de geliştirmeler devam ediyor. Daha verimli güneş panellerine sahibiz işte. Bu rüzgar gücüyle elektrik elde etme konusunda daha fazla teknoloji geliştiriliyor. Daha verimli cihazlar ortaya çıkıyor.
Ya bir yeni de enerji yolu
Bill Gates yapalım. Başarılı olursa füzyon enerjisiyle falan belki daha rahat dolduracağız. Şimdi Hyundai'la Kia'da demişler ki yani bir sürü araç olacak ve bu araçlar hemen şarj olmuyor sonuçta.
Evet zaman gerekiyor.
Bir bekleme süresi var. Şarj istasyonu da kısıtlı olacak. Benzin gibi değil doldur geç değil yani. Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. O da çözüm ne? Sen bıraktığın aracını şarj oluyor. Şarjı bittiğinde aracın otomatik olarak park edecekmiş kendini. Günün sonunda otonom sistemlere gidiyoruz. Yani böyle bir teknoloji, böyle bir standart geliştiriyorlarmış şu anda.
Arabanın kontrolü bende. Sen nasıl benim kontrolümün dışında?
Sen
izin
değilsin.
Vereceğim. Ben izin
tabii,
mi vereceğim bunu?
İzin vereceksin diye. Herhalde. Öyle bir standart geliştirmeye çalışıyorlar şu anda.
Ama belki gene de bekliyorsun.
Bekliyorsun tabii. Onda yapacak bir şey yok.
Ama şey en azından arabayı bir yere bırakırsın mesela. Atıyorum bir sıra var. 100 arabalık bir sıra sallıyorum. 101.sin sen. Sabah geliyorsun.
Ama düşünsene abi.
Şarj alıyorsun arabayı.
Yani şehirler arası yolda gidiyorsun. Hop bitti çektin kenara.
İşte ona göre bir şey yapacaksın. Şey yok mudur ya güç tasarrufu modu? Yolda giderken abi. Basarsın böyle ışıklar falan söner.
Taş devri gibi şey attan ayaklarla böyle devam ettiğim
bir
mod falan.
Bir süre şey olacak zaten herhalde.
Abi ne oradaki olacak? En mantıklı çizim herhalde hibrit sistemden olacak. Yine küçük bir arkada şey olacak fosil yakıtlı motor.
Evet büyük ihtimalle öyle olacak.
Pır pır pır pır pır onunla gideceksin. Ya da işte Tesla Mesla gibi çok daha böyle uzun menzilli araçlar sayesinde. Akşamdan şarj edip 600 kilometre falan gidebildiğin için sonra. Çok rahatsın sıkıntı yaşamayacaksın yani. Ama 600 kilometre de biliyorsun buradan Antalya'ya yetmeyecek yani.
600 kilometre aslında çok da değil ya. Ya her onu 3 günde benim şarj etmem lazım. Ya kaç saatte şarj oluyor önemli.
Şöyle bir durum var. Mesela elektrikli araç kullanan arkadaşlarım var. Kışın özellikle bu soğuk havalarda inanılmaz düşüyor performansı diyor pilin. Yani inanılmaz düşüyor. Baya yarı yarıya fark ediyor diyor. 100 kilometre gidiyorsan 50 kilometre gidiyorsun diyor yani.
Emiyor yani.
Orada. Emiyor diyor o zaman soğuktan dolayı. Yani öyle bir durumda ya, yazın klima açıyorsun mesela.
Abi işte normal bunlar ilk örnekler yani. O standart yükselecek oturacak ya. Zaten bir anda herkes elektrikli araca geçmeyecek ki o standart haline gelmesi.
En babası geleceği
zaman...
dönüşteki gibi çöpten alacaksın her şeyi koyacaksın içine. O onu gitti. Böyle füzyon enerjisine dönüştürüp devam edecek ya. Ona başka türlüsü zor herhalde yani evet. Benim düşündüğüm kadarıyla. Evet bir X1'in daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Bay bay.
2.0.16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.